Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu başlıyor.
Herkese, hepimize günaydın sevgili dinleyenler. Saat 12'ye kadar Radyo Spor mikrofonları bana emanet. Ben Sabri Ugan, Sabri Ugan'la ısınma turunda 8. yılımızı geride bırakmak üzereyken bir kez daha sizlerle birlikte olmanın gerçekten kelimenin tam anlamıyla mutluluğunu yaşıyorum. Bugün salı olduğunda ne yaparız biz? Saatler 10.30'u gösterdiğinde Erman Özgür'le birlikte bir futbol sohbetine başlarız. Peki o soruları nereden sorarım ben? Sizler radyospor.com'a ya da Twitter'dan Sabri Ugan hesabına o soruları gönderirsiniz. Ben de Erman Özgür'e bu güzel futbol sohbetinde bize yol haritası olması adına sizin gönderdiğiniz sorulardan hareketle sorular yönlendiririm. İşte bizim sohbetimiz öyle devam eder. Bugün saat 11.30'dan sonra da bir Hollanda'ya bir gidelim bakalım. Serap Dörremans bize anlatsın. Orada da bir takım transferler var bizdeki gibi tartışmalı. Ve ayrıca tabii ki Oğuzhan Özyakup var. Oğuzhan Özyakup The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamalarla bir kez daha Türkiye'de de gündem oldu ama benim başlangıcım bravo sana Mizgin diyerek başlayacak. Hatta gel sen bu bravoya katıl Hakan Veysoğlu. Tebrik ederim. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor aynı zamanda Mizgin Ay. Fenerbahçe forması giyiyor ve geçtiğimiz gün Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası vardı. Ataköy'de, İstanbul'da. 1995 yılından bu yana geçilemeyen 60 metre rekorunu yani 23 yaş altında kırdı. Tebrik ediyorum. Mizgin Ay 60 metre büyük kadınlarla yarıştı. Bu yılki ilk yarışında 7.37'lik bir derecesi varmış. Onu 7.32'ye indirmiş ki 5 saniyelik bir rakam, inanılmaz. 23 yaş altı Türkiye rekorunu da yenilemiş. Bu dalda eski 23 yaş altı rekoru da 1995'te Aksel Gürcan tarafından kırılmış. 7.45'te. Tebrik edelim bir kez daha. 60 metrede 25 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştiriyor. 200 metrede 24.08'lik derecesiyle bu dalda 36 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oluyor. Fenerbahçe forması giyen milli atlet Mizgin Ay. Gurur duydum, çok mutlu oldum aynı zamanda. Sevgili dinleyenler, canlı olarak izlemeseniz dahi muhtemelen haberlerde görmüşsünüzdür. İki unsurdan. Birincisi Super Bowl dünyanın en önemli spor organizasyonlarının başında geliyor. Biletler pahalı. Paranız varsa da alma şansına çok kolay sahip olamıyorsunuz. Çünkü zamanında müdahale etmeniz lazım. İşte o Super Bowl, Amerika'daki Super Bowl finalinde bir seyircinin şekerleme yaparken fotoğrafını görmüşsünüzdür. Bir o. İkincisi bir de tabii ki Shakira ve Jennifer Lopez'in Super Bowl'un devre arasındaki performansı. İşin sportif yönüne bakacak olursak Kansas City Chiefs San Francisco 31-20 mağlup ederek 50 yıl sonra Super Bowl'u kazanmış oldu. Tekrar Shakira ve J-Lo'ya yani Jennifer Lopez'e dönecek olursak Super Bowl'un devre arasındaki performansı ki yakın izleyenler bilir. Yıllar öncesinde Michael Jackson'ın bir performansı vardı. Hala unutulmuş değil. Abi tamam. Tamam. Bizim Shakira'mız yok. Kabul. Jennifer Lopez'imiz de yok. Yani uluslararası yıldızlar anlamında söylüyorum. Ve böyle dünyaya açılacağımız, dünyaya sunacağımız bir organizasyonumuz da yok. Ama ne olur ya. Biri bana anlatsın. Biz mesela futbolda Süper Kupa finalini neden bir gösteriye dönüştüremiyoruz? Neden ya? Gerek mi yok? Gerek yoksa tamam sustum. Böyle gelmiş, böyle giderse tamam sustum. O zaman biz klasik haberlerimize dönelim. Denizli Spor 1, Göztepe 1. 9. dakikada Göztepe deplasmanda Serdar Gürler'le öne geçti ki Serdar Gürler'in bu seneki performansını da ayakta alkışlıyorum. Hiç azalmadan o performans devam ediyor. Bir anlamda Şenol Güneş'e de göz kırpıyor hem oynadığı oyunla hem attığı gollerle. Serdar Gürler de geniş kadro için o Şenol Güneş'in zihnini bulandıran isimlerden bir tanesi. Estupinan 86. dakikada beraberliği getirdi. Estupinan da son zamanlarda ismini daha fazla sıklıkla duyduğumuz isimlerin başında geliyor. Bir birlik beraberlik. Burada genellikle okuduğum yorumcular İlhan Palut'un 1-0'lık skoru, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un 1-0'lık skoru korumaya yönelik bir futbol anlayışında olduğunu söylüyorlar. Ben bu derece yorum yapacak kadar izlemedim karşılaşmayı. O nedenle o bölümü açık bırakıyorum. Muhtemeldir şimdi Göztepe'li dinleyenlerimiz beni takip ediyorlar. Bu yorumdan sonra muhtemelen radyospor.com'a ya da Sabri Ugan Twitter hesabına şöyle oldu, böyle oldu, aslında şuydu diye taraftarın sesini duyuracaklardır. Sivasspor 41 puanla lider ama artık 6. Galatasaray'la lider Sivasspor arasındaki puan farkı 5'e sıkıştı. Şöyle baksanıza, İstanbul Başakşehir 2 puan geriden geliyor, 39. Trabzonspor ve Alanyaspor, Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayacağı maç eksik olmak kaydıyla 38-38, liderden 3 puan gerideler. Fenerbahçe 37, liderden 4 puan geride ve Galatasaray liderden 5 puan geride 36 puanla. Beşiktaşlılar da şunu umut ediyorlar. Onların Futbol Federasyonu'na 2-1 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyonda kural hatası yaptığını ve bunun maçın tekrarını gerektirdiği yönünde bir başvuruları var. O tekrar karşılaşmasında Futbol Federasyonu'nun kendileri açısından tekrar karar vereceğini düşünüyorlar ve Göztepe'yi de yine o Gürsel Aksel stadında yenebileceklerini öngörüyorlar. Bu tamamen o taraftan bakışla alakalı bir şey, onu anlatıyorum. Yani Beşiktaş'ın da 36 puan hayali var. Beşiktaş da 36 puana gelirse bir anda ya biz Beşiktaş'ı hiç hesaba katmazken Fenerbahçe şampiyonun önemli adaylarından bir tanesi 37. Galatasaray Beşiktaş 36-36 olacak. Bunu şunun için anlatıyorum. Şampiyonluk mücadelesinde ben son zamanlarda, son yıllarda hiç böyle bu kadar çok takımın birbirine yakın yarış içerisinde olduğunu görmemiştim. Bu da tabii ki müthiş bir heyecan veriyor, müthiş bir keyif veriyor. Hatta Göztepe işte o mücadeleyi, yani Denizli Spor karşılaşmasını kazanabilmiş olsaydı 32 puana kadar gelecekti. Şöyle üst sıraları zorlayan ekiplerden bir tanesi haline gelecekti ama şimdi orta üst sıralarda yer alıyor. 30 puanla Göztepe. Bu haftanın en spektaküler galibiyetini elde eden bence Gaziantep Futbol Kulübü 27 puanda. Onlar da orta üst sıra takımlarından bir tanesi. 24 puanlı iki takım görüyorum. Yeni Malatya Spor, Çaykur Rizespor tam orta sıra takımı diyebiliriz. Denizli Spor'u da buna katabilirim. 23 puanda. Gençler Birliği 21 puanda. Artık onlar yavaş yavaş sıcaklığı hissediyorlar. Çünkü düşme hattının sınırında bulunan Kasımpaşa'nın 16 puanı var. 16, Gençler Birliği 21, arada puan farkı 5. Sonra Konyaspor 19 puan, Antalyaspor 18 puan. Biraz önce ifade ettiğim gibi ateş hattının ilk takımı Kasımpaşa 16 puan. Ankara Gücü 14 puan ve Kayserispor 11 puan. Şimdi bundan sonra hemen insan merak ediyor. Acaba hangi karşılaşmalar var? İşte haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesi Kayserispor Antalyaspor. Kayserispor 11 puanda, Antalyaspor 18 puanda. Mutlaka Kayserispor'un kazanması gerekiyor. Çünkü kazanamaz ise o zaman tehlike bölgesinin üstündeki takımlarla arasındaki puan farkının 10'a yükselme ihtimali var. Yani Antalyaspor burayı kazanırsa 21 puan yapacak. 21 puanlı Antalyaspor'la son sıradaki Kayserispor'un arasındaki puan farkı 10'a çıkacak. O nedenle Kayserispor'un mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Artık makas çok daraldı çünkü. Başka mücadeleler de var tabii ki. Yeni Malatyaspor, Ankara Gücü onlardan biri. Konyaspor, Denizlispor yine özellikle Konya Spor açısından çok kritik. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Gaziantep Sivas galibiyetinin moraliyle geliyor. Gençler Birliği içeride çok iyi oynayan, özellikle içeride çok iyi oynayan bir takım. Deplasmanda aynı başarıyı gösteremese de Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe Alanya Spor. Alanya Spor bu ligin en iyi oynayan ve savunma hatalarını en fazla değerlendiren takımlarının başında geliyor. Her zaman söylerim, benim bu ligde seyrettiğim birinci takım Alanya Spor diye haftalardır söylüyorum size. Bu karşılaşma var, hani yeme de yanında yat öyle. Sivas Spor İstanbul Başakşehir, haydi buyurun. Sivas Spor İstanbul Başak, daha boş karşılaşma yok. Kasımpaşa Galatasaray, Galatasaray şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemiyor. Kasımpaşa mutlak kazanmak durumunda. İki takıma da beraberlik kendi amaçları doğrultusunda belki Galatasaray'a yaramayacak ama Kasımpaşa'ya belki birazcık. Ama Galatasaray'a hiç yaramayacak. Fatih Terim'in söylediği gibi bir uçurumun kenarında gidiyor gibi. Kaybetmemelisin. Ve Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması, işte gördüğünüz gibi son derece zorlu bir hafta bizi bekliyor. Futbol sever olarak çok keyifliyiz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Göz attım şöyle bir Radyo Spor'dan ve Sabri Ugan Twitter hesabından Erman Özgür'e sorular geliyor. Saat 10.30'da eğer bir müsait durumu, yani müsaitsizliği söz konusu olmazsa Erman Özgür'le o sohbeti gerçekleştireceğiz. Ama Erman Özgür'le konuşana kadar sizin pek fazla dikkatinizi çekmeyen ama tabii benim gündem maddelerimin arasında yer alan ifadeler var. Erdi Kayacı şimdi diyor ki Trabzonspor taraftarıyım. Hayırlı sabahlar. Fenerbahçe maçından sonra yaşanan o bir kere ırkçı saldırıları kınıyorum ifadesini kullanıyor. Peki şimdi ona bakalım. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasından sonra sevgili dinleyenler medya üzerinden John Obi-Mikel'e yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek ırkçılık acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Saldırılanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz dedi. Evet. Sosyal medya aslında bize düşüncelerimizi özgürce ifade etmek için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Öyle değil mi? Özgürsünüz. Bir gazeteci gibisiniz orada. Ya da bir kanaat önderi gibisiniz kendi çapınızda. Ama ne kadar doğru kullanıyoruz orası tartışmalı. Manipülasyona açık bir ortam. Orayı hiç katmadan söylüyorum. Bu ırkçı saldırılar sosyal medya üzerinden fazlalıkla yapılabiliyor. Irkçı ifade kullanmak ne demek? Sosyal medyada ne demek ben sana söyleyeyim. Kendilerini başka türlü üste çıkaracak ya da ifade edecek söylem bulamadıkları zaman başvurdukları yöntemlerden bir tanesi. Bir tanesi küfür, hakaret. Bir tanesi ırkçı söylem. Çünkü ne küfrün, ne ırkçı söylemin, ne hakaretin sorunun çözümüne bir katkısı yok. O derdi biraz daha arttırıyor. Ama diyerek devam ediyorum. Sosyal medyada ırkçılık değil belki akıllarındaki. Farkında olmadan kastı aşıyorlar. Dediğim gibi kendilerini başka türlü üste çıkaracak, ifade edecek söylem bulamıyorlar. Ha, işte şimdi size sosyal medya nasıl özgürce kendinizi ifade etmek için bir fırsat sunuyorsa aynı zamanda kendinizi ifade ediş biçiminizle birlikte bedel de ödetebiliyor. Bakın Trabzonspor Kulübü sosyal medya üzerinden John Obi-Mikel'e yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirtmiş. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz demiş. Tabii iş hakim önüne çıktığı zaman evet ben yaptım, pişman da değilim, cezam neyse razıyım diyen ne kadardır, oran ne kadardır bilmiyorum. Çünkü ben hep farklı şeyler duyuyorum. Pişmanım, ne dediğimin farkında değildim, bir sinirle yazdım, hiç öyle düşüncede bir insan değilim. Şimdi böyle ırkçı ifadeler kullanan bir insan, bırakın hakim karşısına çıkmayı, şu telefona çıksa ben ırkçıyım diyebilir mi, der mi? Değil çünkü. Ne yaptığını, ne yazdığının farkında değil ama farkında olmamak sana özgürlük alanı tanımıyor bu kadar. Keşke yapmasalar. Keşke. Ama yapacaklar. Sosyal medya böyle işte. Bu dünya gök kubbesinin altında hepimiz çeşit çeşit insanlar Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş resmi siteden forma satış adetlerini açıklamaya başlamışlar sevgili dinleyenler. Galatasaray en fazla forma satan kulüp gibi gözüküyor. 194.191 adet. Fenerbahçe ikinci sırada 142.335. Beşiktaş 139.054. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın resmi siteden forma satış adetlerini açıkladığı tweetini gördüm. Bunu şunun için söylüyorum. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Bein Sports'ta yayıncı kuruluşta Güntekin Onay'ın karşısındaydı. Taraftarımız dedi, Falcao gelsin 1 milyon forma alacağız dedi. Geçen sene 230 bin forma satıldı, şu an 7 ayda 250 bin. Nerede 1 milyon diye soruyor. Galatasaray resmi sitesinden 194.191 adet olarak açıklamış tüm formaları ama neyse hadi. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in söylemiyle devam edelim. 7 ayda 250 bin forma. Nerede 1 milyon diyor ama hani sosyal medyada bunlar söylenir. Biraz önce söylediğim gibi bir yönetici sosyal medyaya bakıp da herhalde Falcao'yu alalım 1 milyon forma satarız diye öngörmemiştir herhalde bir yıl içerisinde falan. Çünkü o öngörü yanlış bir öngörü olur. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aynı zamanda sordu, bu kamuoyunu ilgilendirdiği için ben de gündemimi aldım. Konu tek kulüp değil diyor. Yani Fenerbahçe üzerinden biz konuşmuyoruz diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz. Bursa Spor ve Eskişehir Spor'un puanı niye silindi diyor. Sayın Mustafa Cengiz'in sorusunu federasyon cevaplar mı bilemiyorum ama aslına bakarsanız bu sorunun cevabı belli. Yani internette herhangi bir arama motoruna Bursa Spor, Eskişehir Spor puan silme cezası yazdığınız zaman bunun gerekçesini öğreniyorsunuz zaten. Sebep ne? Şu. Sebastian Pinto var. Sebastian Pinto Eskişehir Spor'a Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle 6 puan silme cezası veriyor. FIFA üzerinden Futbol Federasyonu ve lisans kriterlerine uymamakta 3 puan cezası veriyor. Toplamda Eskişehir Spor'un cezası 9 puan oluyor. Bursa Spor'a da Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu verilen sürede eksiklerini tamamlayamadığı için 3 puan ceza veriyor. Başka kulüpler de var. Peki Bursa Spor ve Eskişehir Spor hangi ligdeyken bu cezaları alıyor? Bir alt ligdeyken. Çünkü neden? Üst ligde herhangi bir ceza alan takım var mı, duydunuz mu kulüp? Yok. Niye? Çünkü Futbol Federasyonu yeni bu talimatı geliştirdi ve bundan sonra artık verdiği limitler dahilinde kalmasını istedi Süper Lig kulüplerinin de. Bu yüzden hiçbir Süper Lig kulübünün şu ana kadar puanı silinmedi. Çünkü talimat gereği puan silme cezası önümüzdeki sezon uygulanacak. Nasıl uygulanacak peki? Futbol Federasyonu bir barem belirledi. Bu baremi belli miktarda aşan kulüplere çeşitli kademelerde cezalar var. İşte uyarıyla başlıyor. Onun arkasından kadro kısıtlaması ve puan silmeye kadar gidiyor. En fazla 3 puan silme. En fazla 3 puan silme söz konusu olabilecek. 6 puan, 9 puan yok. En fazla 3 puan silinebilecek. Bu da önümüzdeki sezon için geçerli olacak. Yani eğer Futbol Federasyonu kendi kriterlerine, açıkladığı kriterlerine uymayan kulüpler varsa, bunu tespit ederse önümüzdeki sezon onların puanlarını silecek. Bu sezon değil. Bunun açıklaması böyle, herkes bilsin diye söylüyorum. Sevgili dinleyenler. Bu arada tam Futbol Federasyonu falan demişken, birkaç gündür aslına bakarsanız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden ayrılacağı konusundaki spekülasyonlar artmıştı. Ben bunu sizinle pek konuşmadım, bu konuyu hiç açmadım burada çünkü doğrulatamadım bir türlü. Ama artık iş öyle bir noktaya geldi ki dün benim de zaman zaman referans aldığım sitelerden bir tanesi, çok ciddi olarak gördüğüm sitelerden bir tanesi, Nihat Özdemir istifa etti şeklinde bir haber yayınladı. Benim gibi sosyal medyanın güvenilir bir sitesi olmasından dolayı bunu referans alan başka siteler, hatta başka basın yayın organları da zaten 3-5 gündür konuşulan bu konunun üzerine böyle hani deyim yerindeyse balıklama atladı. Tebrik ediyorum. Ciddi söylüyorum. Burada herhangi bir şey yok. Altında bir bit yeniği aramayın. Gerçekten tebrik ediyorum Futbol Federasyonu'na. sosyal medyada Nihat Özdemir'in istifa ettiği konuşulmaya başlandığı anın yanılmıyorsam 45 dakikaya da 1 saat sonrasında tam da bunu söylüyorum işte. Konuşturmayın insanları. Hemen müdahale ettiler, dediler ki Nihat Özdemir'in istifası kesinlikle söz konusu değildir. Ondan sonrasında zaten bir anda bıçak gibi kesildi konu. Bıçak gibi. Dün itibariyle kesildi tabii. Fakat yine benim güvendiğim bazı kaynaklar aslında bu böyle bir durumun söz konusu olduğunu, hatta bir adım ötesine geçerek bugün Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin yönetim kurulunun toplanacağını ve bu toplantıdan sonra durumun kesinleşeceğini söylüyorlar. Fakat tabii Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinin yalanlama yazısına bakınca sanki böyle bir şey kesinlikle söz konusu olmayacakmış gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Nereden çıkıyor bu dedikodular gibi bir izlenim ediniyorsunuz? Bakın aslına bakarsanız bu yaklaşık 3-4 gündür konuşulan bir şeydi biraz önce söylediğim gibi. Ama dün özellikle sosyal medyada böyle iyiden iyiye yer alınca şu açıklamayı yaptılar bakın. Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması bu. Şimdi bu açıklamayı okuduğunuz zaman ne düşünüyorsunuz? Ya demek ki Nihat Özdemir'le ilgili söylenen her şey yalan. Her şey palavra. Demek ki Nihat Özdemir devam edecek görevine, bu bir algı konusu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamasıyla birlikte algıyı da ortadan kaldırıyor. Ama dediğim gibi bir kez daha altını çizeyim. Güvenilir kaynaklar aslında böyle bir problemin olduğunu. Durumun da İşte mesela bugün bir yönetim kurulu toplantısı varmış. Bugün olmasa birkaç gün içerisinde netleşeceğini söylüyorlar. Fakat ben şurada Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasını okudum. Resmi bir kuruluş onlar. Özerk ama resmi bir kuruluş. O yüzden onlara inanıyorum. Size de onlardan aldığım inançla Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır diyorum. Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir diyorum. Onlardan aldığım inançla sevgili dinleyen. Çünkü biz kurumlara güvenmezsek kime güveneceğiz? Tekrar teşekkür ederim. Süleyman Musa şunu yazmış. Tarık Çamdal Adana Demirspor'la asgari ücreti anlaşmış diyorlar. Bu haber gerçek mi? Doğru Musa. Ben de okudum Süleyman Musa. En son Antalya Spor'daydı. Antalya Spor'da da hiç oynayamadı neredeyse. Neredeyse diyorum. Belki gölgesini görmüşlerdir. Ama zaten Galatasaray'dan o 5 yıl boyunca öyle bir para aldı ki bundan sonra sülalesine yeter o para. Para almasına gerek yok. Eğer futbol oynamak istiyorsa zevkine, asgari ücrete bile gerek yok. Ama o da kanunen herhalde. Bedavaya oynayamıyorsun ya, sigorta yapmak falan durumundasın. Sigortaladığın oyuncuya da herhalde bir asgari ücret vermek zorunda kalıyorsun o yüzden. Başkanın açıklamasını da gördüm. Ben aldım ama diyor teknik direktörümüz oynatır oynatmaz o onun bileceği iş. Da kalabalık oluyor, kalabalık. Teknik direktörler de o kadar kalabalık istemiyor aslına bakarsanız. Bir de bu sirkülasyon niye böyle? İnanılmaz bir sirkülasyon var özellikle Adana Demirspor'da. Sabah çok güzel bir ifade kullandı Mert Elam. Umarım bütün bu transferler bir plan dahilinde yapılıyordur. İsmail Öznur diyor ki ırkçı yaklaşımların tamamını kınıyor ve gereken cezalar verilsin diyorum. Ancak Obi Mikel Emre yerdeyken attığı tekmenin hesabını kim soracak? İsmail Öznur, onu hakem soracak. Hakem sormuyorsa onun hesabı orada bitecek. Çünkü o hesapları biriktirmeye kalkarsanız eğer apartman yetmez o hesapları saklamanız için. Hani oda demiyorum, apartman yetmez. Herkes öyle bir hesaba girecekse. Futbol maçı başlar, hakem bitiş düdüğünü çalar, her şey orada biter. Obi Mikel Emre'ye, Emre Obi Mikel'e saldırıyor mu? Gördüğü yerde kıstırıyor mu? O zaman bitiyor. Bittiği yeri bilmek lazım. Futbolculardan da rica ediyorum, görüyorsunuz. Sizin için her şey bitiyor ama kamuoyu için bitmiyor. Maalesef bitmiyor. Bitmesi gerek.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Hoş geldin Erman Özgür.
Günaydın abi.
Günaydın. Elinden telefon mu düştü?
Evet abi tam. Otururken telefon fırladı.
Nereden anladın biliyor musun? Dün ben de Doruk'la konuşuyorum. Doruk'la konuşurken benim de elimden telefon fırladı. Muhtemelen böyle bir sesler duydum ben de. Oradan örtüştürdüm. Tekrar merhaba, iyi misin?
İyiyim abi, çok şükür. Atlattık bir haftayı daha. Biliyorsun okullar başladı.
Onu söyleyecektim.
Başladık evet.
Okullar başladı.
Biz erken kalkıyoruz abi. 7'de ayaktayız.
Ah, ama ne kadar güzel bir şey ya. Çok hoş bir şey. Akşam bizimki de bizi uyutmadı. Yani büyük olan, aslan olan. Nasıl ağlama, nasıl ağlama. Ayaklarını öptürdü sürekli. Tövbe yani. Ya bu alışkanlık haline getirirse bittik yani. Neyse. Allah hepimizin çocuklarını sağlıkla, sıhhatle, şansla büyütsün inşallah. Şimdi Yasin Kandemir'in sorusuyla başlayalım. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Sivas birbiriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin böyle maçları yok. Sivas, Galatasaray, Malatya, Göztepe gibi dişli takımlarla içeride oynayacak. Bu bir avantaj mı Fenerbahçe için diyor Yasin Kandemir.
Yani şöyle, Fenerbahçe takımı çok iyi oynadığı maçlarda hani arasına karbon kağıdı koymuşsun gibi benzer maçlarda puanlar kaybediyor abi. Genelde rakibinden daha fazla pozisyona girdi, topa daha fazla hakim oldu, daha coşkulu oynadı. Hani Fenerbahçe'nin içeride ya da dışarıda önce bitiricilik konusunda bunu aşması gerektiğini düşünüyorum. Aşmazsa içeride ya da dışarıda rakibin adı ne olursa olsun puan kaybetmeye devam edebilir.
Şimdi Sivasspor, Galatasaray. Arada 5 puan fark var. Bu Galatasaraylı taraftarları biraz daha umutlandırdı. Bekir Akıncı'yı okuyorum şimdi. Şampiyonluk için ortam oluştu. Artık Galatasaray şampi diyebilir miyiz diyor. Ya dur, dur, dur Bekir, dur.
Yok artık daha neler. Tabii ki diyemeyiz yani. Çünkü şöyle, Galatasaray'ın oyun anlamında da ben eğer şampiyonluk istiyorsa bugünkü durumundan 2-3 seviye yukarıya çıkması gerektiğini düşünüyorum abi.
Net.
Yani bugün Başakşehir, Fenerbahçe mağlup olmasına rağmen Trabzonspor şu anda Galatasaray'ın oyun kalitesinden biraz daha ileride futbol oynuyorlar abi.
Net. Zaten aslında bakarsan Fatih Terim de bunu birazcık söyledi. Bu işin dedi psikolojisini de iyi yönetmek zorundayız. Çünkü biz uçurumun kenarındayız dedi. Aldığımız, kaybettiğimiz her maç bizi biraz daha uzaklaştıracak rakiplerimizden diyor. Aslına bakarsanız bu anlamda Galatasaray'ın fikstürüne, Fenerbahçe'ye gelene kadar fikstürüne, şu geride kalan 4 maçı da dahil edersek, iyi kullandığını görüyoruz. Fenerbahçe maçı bir anlamda kırılma maçı olacak gibi gözüküyor. Katılır mısın?
Abi şöyle, fikstür avantajı dediğin şey, işte çok ciddi sakatlarım varken bir takım seçlesem bu ligde oynayacağımız Kayserispor seçerseniz.
Onu diyorum işte. İşte
onlarla oynadı evet. Yani çok önemli bir fikstür avantajı. Ne zaman dönecekler? Falcao yine tekrar maç temposu kazanmaya çalışacak. Sarakçı nasıl dönecek? Lemina zaten kart cezası bittiği zaman iyi olur ama Kasımpaşa maçının Kayseri'den daha zor geçeceğini düşünüyoruz Galatasaray'da.
Hemen Galatasaraylılar için söyleyeyim, merak ediyorsanız Kasımpaşa bu hafta. Kasımpaşa düşme potasında biliyorsunuz. Sonrasında Yeni Malatyaspor'la içeride oynayacak. Ve arkasından Fenerbahçe deplasmanı var. Ve Galatasaray Gençlerbirliği içeride oynadıktan sonra Sivasspor deplasmanı. Arkasından Beşiktaş'la yine içeride. Yani şu Kasımpaşa ve Malatya maçlarından sonra hepsi neredeyse kırılma maçları gibi gözüküyor. Oradan nasıl çıkacağı bakacağız. Beşiktaş Muhammed Dalmış. Beşiktaş Muhammed Dalmış gibi taraftarlarına umut verdi Sergen Yalçın'la birlikte. Sorusu şu, özellikle ilk yarı için bakıyor. Nasıl gördün Beşiktaş'ın oyununu? Bir değişiklik var mı? Bir de Boateng hangi mevkide başarılı olur diye soruyor.
Abi iki günde Beşiktaş'ta herhangi bir teknik direktörün bir değişim yapabilmesi mümkün değil. Öyle birbirimizi boşuna kandırmayalım diye düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi, Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı Abdullah Avcı zamanında Beşiktaş'ın Konya maçına çok benziyor. Biraz böyle şans üzerinden kazanılan bir maç oldu. Çünkü Beşiktaş takım rakibine ikinci yarıda hiç pozisyona giremedi. İlk yarı topa sahip oldu ama bireysel hatalardan yine çok ciddi pozisyonlar verdi. Yani ben çok ümit verdiğini düşünmüyorum. Şampiyonluğun küçük çapta bir mucize olduğunu düşünüyorum Beşiktaş takımının. Bu kadar takımı bu oyunla geçmesi mümkün değil. Ama Sergen Yalçın kendisine ilk üç hedefi koyar. Bunu da oyuncularına hani inandırmayı başarırsa o zaman önümüzdeki yıl için çok umutlu konuşabilirim. Ama öncelikle şampiyonluktan ziyade ilk üçe girmesi Bence Sergen Yalçın adına başarı olur.
Harun Kaya, Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bana mutluluk ve haz veriyor. Fakat genel anlamda bunu galibiyete taşıyamamasının nedeni ne olabilir? Oyunun gelişmesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Takım bu şekilde oynasın, biz mağlup olsa bile alkışlarız diye soruyor.
Gerçekten de iyi oynadı. Birçok Fenerbahçeli arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Ama son, şimdi hiçbir, mesela çok görürsün abi, deplasmandan gelen takımını protesto eden taraftar grupları olur falan filan. Fenerbahçe takımı herhangi bir taraflarından tepki dahi almıyor. Çünkü rakibinden daha fazla toplu oynuyor, daha fazla pozisyona giriyor. Hani koşu temposu aynı. Oyunun son 20 dakikası yorulan bir takım değil. Yani birçok konuda Fenerbahçe takımı iyi iş görüyor. O yüzden taraftarından da tepki alacak bir oyunu oynamıyor. Ama son vuruş becerisi genelde Fenerbahçe'nin belini büken şeylerden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Sörloth, evet, çok özel bir santrafor. Golü attı ama ceza sahası içerisinde 1-0 öndeyken 3-1 kaldığın bir pozisyonda da golü yiyorsan, yani bireysel anlamda savunma da tartışılabilir bu durumda Fenerbahçe'de.
İki gol de benzer. Bir tanesinde aradan nasıl kaçtı gitti Sörloth. Bir tanesinde de Sosa, yanılmıyorsam sol taraftan taç çizgisi önünden, yani yakın tribünler önünden arka direğe gönderdi. Orada Pereira ve Novak, hepsi tek vuruş.
Evet.
Bu kadar rahat durmamak lazım.
O pozisyon biraz da rakibine göre pozisyonunu kaybetme ihtimali olan bir an. Çünkü dönen topu kazandı, sen çıkarken yakalandın falan. Onu anlayabilirim. Ama Ekuba'nın kestiği pozisyonda topun taç çizgisindeki oyuncu olduğu belli. Herkes topa bakıyor. Tek bir oyuncu var ceza sahasında. Akan oyun olmasına rağmen o aradan 3 kişi bir kişiyi nasıl kaçırdı? Yani hep Fenerbahçe'ye mesela santrafor lazım diyordum. Ben yani birinci haftadan beri aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Evet, stoper konusu sıkıntılı ama bitiricilik konusunda Vedat Muriç ne kadar iyi oynarsa oynasın, iyi bir santrafor olsaydı Fenerbahçe'nin, son 15 dakikada hamle oyuncusu olarak oyuna girer, maçı çözebilirdi diye düşünüyorum.
Aynı fikirdeyiz. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum aslına bakarsan Erman. Hani böyle kaleciyle karşı karşıya pozisyon hafif çaprazdan geldiği zaman bas dersin arkadaşına, değil mi? Halbuki o arkadaşın ona bassa, o tarafa doğru gitse, onun arkadan gelen adamı bomboş olacak ve pası çıkardığı zaman tak vurur ve golü atar. Ben mesela öyle pozisyonlarda derim ki soldan gelen senin, ben pas verecek adama gidiyorum. Yani orada Pereira'yı çok boş bıraktı savunma, onu anlatmaya çalıştım. Pereira çok rahat çıkardı topu Sosa'nın pasında. O kadar da rahat vurdu Novak. Bu kadar rahat olmaması lazım. Üstelik iki bek oyuncusunun. Onu anlatmaya çalıştım. Adam eksik, adam takibi konusunda bir problem gördüm ben. Ben gördüm, bilmiyorum.
Yani şöyle, ben ikinci golden bahsediyoruz değil mi?
Evet, evet, ikinci golden.
Sanırım Kampi kafayla topu çıkardı.
Ben Pereira gibi gördüm. Ya önemli değil, Kampi olsun. Hiç önemli değil. Yani bu kadar boş paslar, yani 3 pasın arka arkaya gelmesi, hani İlk golde de işte böyle 3 adam varken golü yemek, bunun için söyledim. Adam paylaşımında, ceza sahasında adam paylaşımında bir sorun var gibi hissettim ben.
Ya ben bir tek Fenerbahçe'de mesela eleştiriye açık buldum. Evet, bu konular sıkıntılı. Mesela hiç bu kadar ceza sahası içerisinde oyunu yaymışken Ersun Yanal'ın Mevlüt Hanbis'in düşünmemesi bana çok ilginç geliyor. Ya Mevlüt'te bir problem var, hı hı, veya ona güvenmiyor Ersun Yanal. Çünkü abi oyunu ceza sahasına yaymışsınız. Maç 2-1, son 10 dakika 15 dakika alınacak risk o dakikada alınır. Yani Deniz Sürücü sol bek almanın çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Orada artık forvet, yani Deniz Sürücü öne alırsan yine kabulüm. Ama elinde bir santrafor daha varken onu hiç kullanmaması çok şaşırtıcı ki Ersun Yanal insan şampiyonluğunda bütün forvetlerden yüksek performans almış bir teknik direktör. Bu sefer hiç kullanmamayı tercih ediyor. Çok ilginç bence.
Vardır bir bildiği diyeceğiz tabii. Yusuf Özen. Yok abi, o sene bu sene diyemeyeceğim ama hafta sonu çok güzel, zevkli, heyecanlı, entrikalı, aksiyonlu, seyir zevki yüksek bir derbi maçı izledik. Ama maalesef Ali Palabıyık maçın önüne geçti. Her iki takım açısından kötü yönetim gösterdi. O yüzden Fenerbahçeli taraftarlar tek taraflı düşünmesin. Sizce nasıl bir maç oldu, dediğim gibi mi? Diyor.
Bence sezonun en iyi 45 dakikasını seyrettik abi. Hı hı. Hani takımların adı ne olursa olsun çok beğendim ilk yarıyı. Bunun birazcık ilk golle, erken gelen golle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biz sağ dışı demeçlerin, karşılıklı demeç savaşlarının falan futbol etkilemesinden korktuk açıkçası şirkette. Hani genelde böyle stresli, önce kaybetmeliyim diyen teknik direktörler bekledik ama çok erken gelen gol herkesi futbola odakladı. Çok iyi bir maç seyrettik. Ali Palabıyık konusunda iki tane çok ciddi hata yaptığını düşünüyorum.
Üç. Bir tanesi. Peki iki. dinliyorum.
Yani şöyle, NDI'nin birbirine benzer olduğu için söylüyorum. NDI'nin Gustavo'ya yaptığı pozisyonda oyunu devam ettirmemesi, diğer tarafta da Kruse'nin bence foul olmayan pozisyonda Uğurcan'a foul çalması. Yani bu ikisi çok net iki tane hata diye düşünüyorum.
Peki, tamam. Fatih Aktal, Fenerbahçe yine kaybetti ama çok iyi oynadı diye şampiyonluktan olur mu diye soruyor Fatih.
Zaten olursa şampiyonluktan böyle olacak abi. Mesela Antalya maçını da iyi oynayarak kaybetti. İlk Trabzon maçında da bence galibiyete çok yakın bir oyun oynadı. Çok fazla pozisyona harcadı. Herhalde bir Alanya maçı, bir Kayseri maçı, bir de Sivas maçında çok silkelendi. Onun dışındaki kayıpların hepsinde rakiplere kadar kazanma şansı var.
Göksel Engin, daha önce sordum Erman Bey'e, böyle bir ortamda düşünmüyorum dedi ama Erman Bey gibi futbolu bilen insanların futbolu iyileştirecek yerlere gelmeyi istememeleri kolaycılık olmuyor mu? Futbolu sevdiklerini düşünüyorum. Öyleyse niye futbolu güzelleştirmek için bir şeyler yapmıyorlar? Bak, bunun cevabı çok önemli. Neden senin dışarıda kaldığın futbolumuzu da sebeplerini anlatacaksın şimdi.
Şimdi kolaycılık derken bunu seçmek sadece benim elimde olan bir şey değil. Öncelikle hani kulüplerin kendilerine eski futbolcularla alakalı belli bir strateji uygulamadıktan sonra bir yerde iş bulman zaten mümkün değil. Bulsan da sana karışan adamlar bugüne kadar hiç futbolun içerisinde olmamış adamlar. Hani bu çok zor bir durum abi. Ben burada kendi arkadaşlarım arasında antrenörlük yapan arkadaşlarımın söylediklerini dinleyince kanım donuyor zaten. Yani adamın hiç alakası olmamasına rağmen futbolla sana getirip önüne 11 koyan, bunu niye oynatmıyorsun diyen, antrenman programı yanlış herhalde, çok oyuncu sakatlanıyor diyen. Yani o kadar çok futbol içerisindeki insanlara karışıyorlar. Bu ortamda teknik direktörlük yapmak çok zor abi. Şimdi futbol yönetenlerin de futbolun içinden gelmediği bir gerçek.
Size şunu anlatacağım sevgili dinleyenler. Ralf Rangnick, Almanların çok ünlü teknik adamlarından bir tanesi, sportif direktör aynı zamanda. Ve bu Salzburg'ları biliyorsunuz. Red Bull Salzburg var, işte Leipzig var. Bunlar hep aynı grubun takımları. O takımların başındaydı. Ve birçok teklif geliyordu ona. İşte Manchester United'dan, Chelsea'den teklif geldi. Bunlar olmadı. Everton'ı reddetti, olmadı. Fakat önümüzdeki sezon için Milan'la sözleşme imzaladı. Gelecek sezondan itibaren Milan'ın hem teknik direktörü hem de sportif direktörü olacakmış Ralf Rangnick. Şimdi soru şu. Önümüzdeki sezonu şimdiden planlayan sizce kaç takım vardır? Erman Özgür'ün dışarıda kalmasının sebeplerinden bir tanesi bu işte. Çünkü bu planlamayı anlık yapıyorlar ve bu planlamada Erman Özgür'ün yerini bulamıyorlar. Yani Erman Özgür nerede duracak? Öncelikle bir onu planlayamıyorlar. Çünkü Erman Özgür'ün yapması gereken işi dediği gibi yönetici yapıyor zaten. Antrenman planı
abi
yapmış.
Şöyle, o otelde kalamazsın. Gelen teklifi de ben değerlendirip olmaz dediğim oldu. Bir iki tane. Hem de Süper Lig'den, çok ilginçtir. Yani yorumculuk yaparken gelmesi beni şaşırtmıştı teklifin. Ama
ekran öncesine hazırlık... yorumcu olduğun için teklif gelmesi son derece normal. Çünkü kolay yani... akla geliyorsun Erman.
Evet, ama şu bir gerçek. Herhangi bir planlama değil. Sadece doğaçlama ve başarılı olma ihtimalin çok az. Çok zor. Yani kalkıp da bir maceraya atılmanın da çok mantıklı olduğunu düşünmedim. Abi ortada bir güç var. Bir para var. Ve hiç kimse bu gücü de bu parayı da bırakmak istemiyor. Yani bizim insanımızın zihniyetinde o parayı sanki hani futbol başka bir gözle bakılan bir oyun bizim ülkemizde. Yani herkes birbirinin menfaati doğrultusunda oraya geleceğini ve birçok şeyi kendi menfaati doğrultusunda kullanacağını düşünüyor. Kulüplere hizmet etmek için gelenle kendi menfaatini kollayarak gelen arasındaki farkı biz bir türlü ayıramıyoruz. Bunu ayıramazsan hani iyi futbol beklemek, işte gelecek sezonu planlamayı beklemek falan mümkün değil. Yani bir kere bu işin içerisinde bir güç var ve o gücü isteyen de çok insan var. Futboldan anlasın ya da anlamasın.
İşte o yüzden de Erman Özgür gibiler kenarda durmayı tercih ediyorlar sevgili dinleyenler. Kolaya kaçmıyorlar yani. Hazırda bekliyorlar. Bir plan, bir proje gerçekleşsin de biz de seve seve o planın, o projenin içine dahil olalım diye. Burası çok önemli. Elvan Ünal, Denizli Spor'da Mehmet Özdilek, Recep Niyaz'ı oynatmama inadından vazgeçtiği ilk maçta Denizli Spor Mehmet Özdilek döneminin en iyi oyununu oynadı. Mehmet Hoca taraftarla uyum sağlayamayan ve de formda olmayan Olcay Şahan ısrarından ne zaman vazgeçecek merak ediyoruz diyor.
Vallahi dün akşam Olcay'ı oynatmadı zaten. Recep'i oynattı. Dediğine %100 katılıyorum ama bu oyunun sadece Recep'le alakalı olduğunu da düşünmüyorum. 1-0'dan sonra oyunun neredeyse tamamını domine eden, sürekli boşluk arayan bir Denizli Spor seyrettik. Düşmeyi oynayan takımlar için iyi pozisyonlara girdiler. formda bir Göztepe'ye karşı bence kazanmaya daha yakın taraftılar. Sedat'ı pek beğenmedim sağ kenarda. Ama çok pozisyona girip atamadılar. Forvet attı, çok hareketliydi. Olcay Şahan konusu son 10 dakika girdi zaten abi. Ve açık söyleyeyim size, Denizli taraftarının Olcay Şahan'la ne alıp veremedi olduğunu bilmiyorum ama Olcay Şahan da Denizli Spor forvet hattında oynar abi. Açık ve net söyleyeyim sana.
Mahmut Özkaya, Ersun Hoca, ya ben şurasındayım işin. Futbolcu taraftarla o diyaloglara girmemeli ve elinden geldiği kadar, hatta akşam gece düşünsün. Ben nasıl bir gün öncesinden program planını yapıyorum. O da maçtan bir gün önce düşünsün, taşınsın. Taraftara sevimli, sempatik görünmenin yolu nedir diye ya da görünmez olmanın yolu nedir diye onu tercih etsin. Taraftarlar niye böyle diyalogların içinde oluyor ki insanlar, futbolcular? Girmesinler bunlara, bu işlere. Bu işler onlara katkı sağlamaz diye düşünüyorum. Naçizane fikrim. Mahmut Özkaya, Ersun Hoca böyle maçlarda bir stoperini ileride santrfor gibi oynatmalı. Fiziğiyle gol bulabilir diyor Mahmut Özkaya.
Yani hangi stoperini?
Böyle maçlarda diyeceğim.
Ercayson öyle bir oyuncu değil. Serdar Aziz'den bahsediyor. Şöyle söylüyor anladığım kadarıyla. İş karambole döndüğü zaman son dakika ceza sahası içerisinde şişirilen toplarda bir stoperine gönder, topu indir diyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kadar çok pozisyon bulurken, rakip kaleye giderken böyle bir anlayışa girmesini çok mantıksız buluyorum. Bir kere Trabzonspor öyle çok sert kapanamadı. Son saniyede bile Fenerbahçe takımı kuruş yeri çok ciddi bir pozisyon yakaladı abi. Pozisyona girmekte zorlanmıyor ki öyle bir tercihte bulunsun.
Hı hı. Şimdi bu bölümün sonuna geliyoruz. O nedenle Okan Tan'ın sorusunu sorabilirim. Erman Özgür'ün Sergen Yalçın'la çok güzel anılarını okumuştum. Birini anlatabilir mi diye soruyor.
Oo, bir sürü anım var. Ve şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü olduktan sonra biraz
zor değil mi?
Ayıp oluyor diye düşünüyorum. Ayıp. Ama şunu hiç unutmuyorum. Otobüsün arkasında maça giderken Sergen abi diyor ki ben diyor 60 dakika oynayacağım, 2 tane atacağım diyor. Siz kalanı idare edersiniz diyor mesela maça giderken. Dönüp bakıyorum şaka mı yapıyor diye. Yok, o ciddi. Mesela diyor ki ben bir tane atacağım diyor, siz kalanı idare edin, yorgunum diyor. Atıyor bir tane. Yani hayatım boyunca unutmayacağım şeylerdir mesela. Böyle bir özgüvene sahip dediğinde yapıyordu. Hani o yüzden de bu özgüvenli oyuncuların aşılamasını bekliyorum. Özellikle lider oyuncular, Laiz gibi, Vida gibi. Eğer bunu başarırsa Burak gibi. Çok iş yapar Beşiktaş takımında ama Sergen Yalçın'ın yeteneğine ve özgüvenine sahip başka bir futbolcu da hiç rastlamadım abi.
Ya ben senden bir ismi eksik bıraktın, olmayacak işte. Olmayacak. Haftanın esprisi şuydu bana göre. Sergen Yalçın, Ozan Yalçın'ı futbolcu olduğuna ikna etmiş ya. Şimdi alsın karşısına Karius'u. Sen kalecisin. Sen kalecisin. Sen kalecisin desin diyorlar.
Abi çok çok umutsuzum o konuda. Umutsuz bakayım geliyor bana.
Pekala. O zaman bu bölümün son mesajını da okuyayım. Şahin yazmış. Sen bilmiyorum şampiyon manager falan oynar mıydın eskiden, futbol manager falan. Şahin oynuyor anladığım kadarıyla. 2001-2002 oyununda ilk yapmış olduğum transfer Erman Özgür'ü almaktı diyor.
Ucuza kaçıyormuş o zaman. Hangi takımı çalıştırıyormuş bilmiyorum ama ben 2000'de oynardım. Hakikaten de ondan sonra bıraktım abi. Bir şeye çok bağımlı olmayı sevmediğim için bir sene oynayıp bırakmıştım ama o orada yeteneğim doğrultusunda ucuz bir oyuncuydum. Onu hatırlıyorum.
Erman şöyle bir baktığın zaman orada yazardı biliyor musun? İşte uyumayı unutma falan filan diye. En son bana hadi git yemek yap yazmışsa orada da ben bıraktım. Ya kopup gidiyorsun. Peki.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Erman Özgür burada. Erkan Turhan'ın sorusunu gördüm. Şunu diyor. Bu Diaby kulüp Brugge'de 16 gol atan Diaby mi? 2 metreye pas atamıyor. Yollamaya çalıştığımız Lens'i arar olduk. Erman abi bile Diaby'yi düzeltemez diyor konuşarak. Muriç gibi demek istiyor.
Yani bir deneyim istiyorsa ama kime sallayayım? Beşiktaş takımının performansı düşük, forvet oyuncusu çok fazla abi. Lens gibi, Boyd gibi, Diaby gibi. Bence çok şey vaat ediyor oynadığı oyunla. Ama çok şey yapmıyor. Enkudu gibi. Yani çok fazla kanat oyuncusu eleştirmek lazım. Hepsini birden kazandırmak mümkün değil. Diaby de onlardan bir tanesi. Bir kere çok acayip derecede enteresan goller kaçırıyor abi. Yani çabukluğuyla doğru yere gidiyor. Ama Beşiktaş takımında o girdiği pozisyonların hakkını veremeyen oyunculardan bir tanesi. Lens'i arıyoruz konusuna katılmam. Lens'i hangi performansıyla arayabilirsin ki Diaby'nin yerine? O da çok iyi maçlar oynamadı. Hani bence Beşiktaş takımı uçtu ama kanatsız.
Enteresan. Uçtu ama kanatsız. Derfin Yunus Dane ısrarla federasyon yetkililerine bugün başlayacak Ziraat Türkiye Kupası seri başı statüsü kalksın diyorum diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş örnek veriyorum, yazık değil mi Kırklareli Spor'a? Kupaya renk kattıkları için kendilerini tebrik ediyorum ayrıca diyor. Derfin Yunus Dane bunun sebebi televizyon yayınları. Çok net söylüyorum. Çok açık söylüyorum. Çünkü bu kupa statüsü başladığı zaman öyle finaller oldu ki hiç aklı hayale gelmeyen takımlar finale kaldılar. O yüzden bu seri başını destekliyor. Çünkü istiyor ki yarı finalde de, çeyrek finalde de, finalde de mutlaka seyircisi çok olan, reytingi yüksek olan takımlar olsun. Yoksa inanın bana kimse inanmaz.
Yazık değil bu arada. Yani bu yaptıkları sürprizlerle, Başakşehir elemeleriyle falan adlarını duyurdular. Kendileri için önemli bir parayı kazandılar. Ya şimdi şu da bir gerçek. Şampiyonluk adayı takımlar için Türkiye Kupası'ndan gelen para çok çok ciddi bir gelir değil. O yüzden de bu takımların belli bir statüye gelene kadar öyle ya da böyle çok fazla ideal 11'leriyle oynadıklarını da görmüyoruz açıkçası. Ama Kırklareli Spor gibi takımlar buradan elde ettikleri gelirleri önemseyebilirler, haklılar da. Ama ben de biraz yayıncı kuruluşu kollamak gerektiğini düşünüyorum bu konuda abi. Yani çünkü adamlar da bu işe bir yatırım yapıyor. Belki çok yeterli değil ama yatırım yapıyor. Finalde senin de söylediğin gibi çok sürpriz iki takım olursa seyredilirliği düşüyor bu sefer. Onlar da istiyor ki finalde büyük takımlar olsun.
Sadece ama bu final değil. Sonra da sürpriz. O büyük takımlar birbirleriyle daha erken de eşleşmesinler istiyorlar. O yüzden ama çeyrek finalde kaldırılabilir mi? Düşünülebilir ama dediğin gibi temel sebebi bu. Yatırım yapıyorsunuz, o yatırımın karşılığını almak istiyor yayıncı kuruluşta. Senin söylediğin de çok haklı. Şöyle, şimdi ben onların başkanlarının bir açıklamasını okumuştum, Kırklareli Spor Başkanı'nın. Fenerbahçe istiyoruz dedi. Niye? Çünkü Fenerbahçe gelirse adımızı biraz daha duyuracağız. Kırıkkale ile Kırklareli'nin adını karıştıran var. En azından Kırklareli Spor'u ezberleteceğiz Türkiye'ye. Bir de üstelik burada mutfağımı tanıtacağız diyordu.
Ne kadar güzel abi. Ya. İnşallah bunu daha büyük resme bakarak kendilerini Süper Lig'e çıkma adayı olarak görürüz. O umarız. Zaman daha fazla reklamlar olur.
Umarız, İnşallah. Umarız. Peki teşekkür ederim sevgili Derfin Dunus. Yani durum böyle. Saadettin Kizikli, takımların bütçeleri ve futbolcuların kalitesi baz adıldığında teknik direktörlerin performansını değerlendirir misiniz? Ben söylüyorum. Rıza Hoca ve Okan Hoca özelinde demişsiniz. Yok, hayır. Öncelikle burada Alanyaspor'da ben Erol Bulut'tan bahsederim. Ne kadardır bilmiyorum maliyeti Alanyaspor'un ama ben çok zevk alıyorum onların futbolunu izlerken. Başarı diyorsanız 3 puan geride işte liderden.
Evet, ve bu arada herkes kendisine kalan iyi mirası iyi değerlendiremiyor abi. Hı hı. Mesela Hüseyin Çimşir de bu konuda şanslı teknik direktörlerden bir tanesi. Erol Bulut da aynı şekilde. Yani bilindik bir oyun tarzı var. Yapılan her transfer gelip Alanyaspor'un 11'ine cuk oturmuş mesela. İki tane Yunan oyuncu Bakasetas üzerinde, Diopis üzerinde söyleyebilirim. Hı-hı. Cuk oturmuş. Hüseyin Cimşir'e de bakarsan eski futbolcularını teknik direktör olarak kullanmayı kendisine adet edinmiş Trabzonspor'da. Belki de bu eski futbolcular arasında kendisine en kaliteli miras kalan teknik direktör de Hüseyin Cimşir oldu. Ve değerlendirecekmiş gibi de iyi başladı. Duruşunu da çok beğendim. Hiç öyle hani ne abartılı sevinçler ne abartılı açıklamalar. Çok sakin davranıyor, doğru davranıyor. Oyuncularıyla arasının iyi olduğunu çok net gözlemleyebilirsin. Hep söylemiştik, Ünal Hoca gittikten sonra düzenin bozulmaması, yıldız oyuncuların bundan rahatsız olması çok önemli diye. Olmadılar rahatsız. Hüseyin de bunu başardı şimdilik.
Aslında bakarsan çok büyük bir avantajı oldu Hüseyin Çimşir'in. Bence şu, Denizlispor'a 2-0 yenilmek normal şartlarda çok güzel bir ders oldu. Kupaya geçmeleri de bu dersi katmerledi. Oradaki 2-0'ı iyi değerlendirmesi lazımdı zaten. Normal bir lig maçı olsaydı Trabzonspor 2-0 mağlup olmuş ve 3 puan geriye düşmüştü. Ama hem 2-0 mağlup oldular, hem kupayı aldı, kupada yola devam ettiler. Bu çifte kazanç oldu. Kaybederken kazandı Trabzonspor, benim görüşüm.
Tabii ki 120 dakika oynadılar ama hafta sonu maçı ertelenmesi de bir şansları oldu.
Mutlaka. Ama ben tamamen şimdi futbolun içine odaklanarak bir şey sormak istiyorum. Benim hep şikayet ettiğim konu şuydu. Ya top sende ama ben senin oynadığın futboldan zevk almıyorum. Çünkü yavaş, düşünürken yavaş, oynarken yavaşız biz. Dün Hüseyin Çimşir'in tekrar Trabzonspor sosyal medya hesabını kutluyorum. Çok güzel bir röportaj yapmışlar. Orada en çok Elinizde sihirli bir değnek olsa ne isterdiniz diyor. Yusuf Sarı'ya Türkçe öğretmek. Bu manşete çıkmıştır. Espri diliyle, ama benim en çok dikkatimi çeken nokta hız diyor. Benim için futbolda düşünsel hız da çok önemlidir diyor. Biraz bize hızdan bahseder misin? Niye biz hızlı oynayamıyoruz?
Tabii ki. Mesela bir şeyi çok duyarız abi. Bu ağır oyuncu. Hı-hı. Ağır stoper. Halbuki futbolda ağır olmanın üstünü sadece çabuk düşünerek örtebilirsin. Topun hızını iyi ayarlarsan rakibi daha kolay yorarsın. Bıraktığı boşluğu değerlendirirsin. Kapanan savunmaları rakibi açmak hızlı oyundan geçer, çabuk düşünmekten geçer. Artık futbol çabuk düşünen insanların oyunu abi. Biz Hüseyin'le Adana Spor'da futbolu bıraktığımız sezon beraberdik. Hani bunları konuşuyorduk zaman zaman. Çünkü yaşlı bir takımdık. Nasıl üstesinden gelirsin rakiplerin? Topu koşturarak, topu boş alana taşıyarak. Biz o yaşlı takımla neredeyse yedek kulübesinde kimse olmadan playoff oynadık mesela. Yani bunlar tesadüfen olmuyor abi. İki maç tesadüfen gidersin ama 34 maç tesadüfen gidemezsin. Önce doğru futbol oynaman lazım. Hüseyin de doğru futbol oynuyor ama elindeki oyuncular doğru. Top gelmeden şöyle bir hafifçe arkana bakar. Topu atacağın kişiyi top gelmeden görürsen çabuk oynama şansın var. Ve Trabzonspor'da bunu yapan çok oyuncu var. Liderleri de Sosa. Hüseyin'in iyi bir takıma sahip olduğunu söylerken detayına girersek çabuk düşünen oyunculardan kurulu bir takımı var. Bence iskelet kadrosunda Sosson, Novak, Sörlot, Vakayeme oynamadı ama Vakayeme, yani bu oyuncular çabuk düşünen oyuncular, doğru tercihleri yapan oyuncular. Trabzonspor'un burada olmasının önemli sebepleri de bunlar.
Bir soru, daha doğrusu bir soru üç mesajı birleştiriyorum. Mustafa Üstünkol, Trabzonspor Fenerbahçe galibiyetinden sonra şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyor? Erdi Kayacı, Trabzonspor taraftarı Uğurcan ve Sörlot hakkında görüşünü merak ediyor. Ve evet, bunlar şimdilik.
Şöyle söyleyeyim, iki haftalık periyotlar bile bizim için bir takımın şampiyonluk favorisi olduğunu ya da uzaklaştığını söylemek için yeterli olabilir. O yüzden şimdi alınan galibiyet üzerinden Trabzonspor en büyük favorisi demek yanlış. Bunu hiçbir takım için de söylemem bu sezon abi. Son 6 haftaya gelene kadar hiçbir takım için şampiyonluğun en net favorisi demeyeceğim. Çünkü doğru değil, seni yanıltabilir.
Bak ben sana şunu söyleyeyim. Aradaki puan farkı 11'di. Galatasaray şampiyonluktan uzak diyorduk. 10 puan farktan kimse dönememiş diyorduk. 10 puan fark vardı, pardon. Şimdi 5 puan. Bak 2 haftada her şey tersine nasıl dönüverdi. Sen Sivasspor'un 5 gol yiyeceğini öngörür müydün Antep'te? Yeneceğini öngörürsün de 5 golle dağılacağını öngörür müydün?
Ya izlemeyen insanlar der ki bak çöktü der. Halbuki 5 tane atan taraf Sivas'ta olabilirdi, biliyor musun abi?
Aynı şey Rize maçı için geçerli. Rize Spor karşılaşmasının sonucuna bakanlar, hatta ben baktım Rıza Hoca bile olumsuz konuşuyor. Benim baktım başka maçı izledim herhalde. Sivas Spor'un o maçı 5-1 falan kazanması lazımdı.
Evet abi, yani öyle bir mesela Yatavara bir gol kaçırdı. Olduğu yerde dursa ağaç gibi çarpsa gol olur. Topu tuttu yukarıdan dışarıya attı. Kale direğine vurdurttu. İnanılmaz bir Günay performansı izledik maçın ikinci yarısında. Tam tersine kötü bir Samasta izliyoruz iki haftada. Şimdi atanı tutanı meselesinde biraz önce Trabzonspor'dan sorduğunda Türkiye'nin şu anda en formda kalecisi Uğurcan Çakır, Mustera ile beraber diğer tarafta da Türkiye'ye gelmiş bu sezonki en iyi santrafor yorumunu yapmıştım. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Müthiş bir oyuncu. Sahada her şeyi yapıyor. Önce santrafor olarak her şeyi yapıyor. Sonra futbolcu olarak da her şeyi yapıyor. Trabzonspor'un bu seneki yerini Soylos üzerinden okuyabiliriz abi.
Erhan Bey, Lemina'nın kiralık sözleşmesi uzatılsa ve seneye Mert Hakan gelse nasıl bir ikili olurlar diyor.
Mert Hakan gelirse derken bence şu anda Galatasaray'ın orta sahası Lemina geldiği zaman oturdu abi. Seri Lemina, önlerinde Emre Akbaba. Hatta Galatasaray'ın en güçlü bölgesi bence bu. Yanlarına Onyekuru ve Falcao'nun dönüşüyle her takıma skor yapabilecek bir kaliteye ulaştılar. Belhanda'da da bir gelişme yok. Ben Kayserispor'a karşı bile Belhanda'nın bir fark yaratmamasını, ben onu eleştirmekten yoruldum. Bazılarını hani ne kadar eleştirsen olmuyor. Mesela Vedat Moriç'i eleştirdik. Adam gol kralı olacak neredeyse, Fenerbahçe'ye geldi falan ama Belhanda'da işe yaramıyor abi. Diğer taraftan Galatasaray'ın bence problemi savunmanın göbeğinde. Markao, Ahmet Çalık ve Donk'un 3 stoperli sezonu ne kadar iyi tamamlayacağı da Galatasaray'ın ligi nerede bitireceğiyle doğru orantılı. Ben Markao'ya çok güvenmiyorum daha sert maçlarda abi.
Fergan Aden, Türkiye Kupası'nda her şey yayıncılıkla ilgili değil. Alt lig takımlarımızın tabii ki başarılı olmasını isterim ama Avrupa'da ülke puanı açısından ihtiyacımız varken nasıl olur o takımların gitmesi bilemiyorum diyor Fergan. Gidenlerin topladığı puanlara bak, o zaman belki yerine oturur her şey Fergan.
Tabii her sene böyle olmaz belki abi, yani öyle söylüyoruz ama her sene de böyle olmaz. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un bu kadar hani performansının yerlerde olduğu sezonlar seyretmeyebiliriz diye düşünüyorum bundan sonraki sezonlarda.
Ayrıca başka bir şey söyleyeceğim. Biz 5 takımla temsil ediliyoruz. 5 takımdan bir tane takımı da tölere edebilsinler ya. Elenip zaten puanlarımız 5'e bölünüyor. Birisi elendiği zaman 4'e bölünmüyor 4 takımımız var diye. 5'e bölünüyor. Temsil ettiğimiz takım kadar bölünüyor. Yani çok o tarafında değilim Fergan. Kim hak ediyorsa onun olması lazım diye düşünüyorum. Mahsun Baştu bu hafta Adana Demirspor, Adana Spor maçında Adana Demirspor'a başarılar diliyorum diyor. Ben ikisine birden başarılar diliyorum. Ayrıca Hüseyin Altundal yazmış. Büyük kaptana sorar mısın? Adana Demirspor'un gidişatını nasıl buluyor? Sevgili Hüseyin, derbiye geleceğim ama ben iş için geliyorum aynı zamanda. Hani benim ne zaman yemek yiyeceğim bile belli değil. Nerede kalacağım bile belli değil. O kadar yoğun bir iş temposu içinde olacağım. Evet, sözü sana bırakayım bu derbi için.
Hangi derbi için abi?
Adana Demirspor, Adana Spor derbisi için.
Yani ben Adana Demirspor'un sürekli yapılan transferler üzerinden bulunduğu pozisyona bakınca çok bir şey elde edemediğini düşünüyorum. Daha fazlasını yapmalıydı. Yine de ligde 4. sıraya kadar geldiler. Bu sene o sene mi Bursaspor'un puanı silindi, Erzurumspor'la arasında 4 puan kaldı falan ama oyun kalitesi anlamında ya, tabii o ligde sonucu alan oyuncularla oynamak çok önemli. En son bir maçlarını seyrettim deplasmanda. Çok iyi bir santrafor transfer etmişler. Önde yaptıkları baskıda kazandıkları toplardan 3 veya 4 tane gol yaptılar. O en son o maçı seyrettim. Ama Adana Spor'un çok zor durumda olduğu, o maçların favorisi olmadığını iyi biliyorum. Düşmeye oynayan bir Adana Spor. Mesela ben oynadığım derbilerde biz düşmeye oynuyorduk. 2 maçta 4 puan aldık Adana Spor'dan. Onlar playoff oynuyordu. Ama şimdi durum tam tersi. Bu maçların favorisi olmaz. Ama eğer Adana Demirspor'da çıkmak istiyorsa çok önemli bir fırsat yakalamış. İnşallah işi görürler. Kolay mı dersen? Hala kolay değil. Hatayspor'un mesela bu sene direkt çıkacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılır mıyım, yanılmaz mıyım?
Aslına bakarsan ben de yanılacağını düşünmüyorum. Çünkü 8 puanlık bir farkı var değil mi? 36, 39, tabii 3-6, 8 puan. Hatayspor'la Bursaspor arasındaki fark. İlk ikiye girse çıkıyor çünkü. Hatayspor çok avantajlı. Orada ikincilik yarışı inanılmaz. Erzurumspor 35, Bursaspor 33, Adana Demirspor 31, hatta Keçiören Gücü 29. Sonra Keçiören Gücü belki o kadar değil ama Altay, Ümraniyespor, Akhisar, Giresunspor, Menemen 28 puanlı takımlar bunlarda. Müthiş. Müthiş. Evet, bakalım.
Yani ya bu ligin oyuncularını almaları gerekir diye konuşuyorduk, hatırlıyorsun abi.
Tarık Çandalı almışlar işte en son.
Yani Erkan Zengin mesela. Tamam abi, bu iyi transfer yani, seni alır lige çıkarır, playoff'a kalırsan playoff'ta iş yapar. Ya yani bu ligin oyuncularını almışlar açıkçası. O Dibba, yanlış hatırlamıyorsam santraforda, o da iyi bir oyuncu. Yani, tabii ki çıkabilir ama ilk iki için çok kolay görmüyorum Adana Demirspor'un işini.
Yani mümkün olduğu kadar kısa kısa gidelim. Mümkün olduğu kadar çok fazla dinleyicimizin mesajına cevap verelim istiyorum Erman. Yasin, Trabzonspor'da kondisyon sorunu yok mu? Yetenek desen var, oyun desen var ama iyi bir kondisyonere mi ihtiyacı var acaba takımın diye soruyor.
Bence Trabzonspor'da sorun arayan insan fazla. Çok fazla hem de. Problem o abi. Sorun yok Trabzonspor'un kondisyonunda falan. Trabzonspor'da problem arayan insanların çok olması bir sorun.
Peki lütfen problem aramayın Trabzonspor'da. Çünkü şampiyonluk mücadelesine giderken üzerinde olan her baskı futbolculardan potansiyelinden alır götürür. O baskıyı çok ölçülü bir şekilde hissettirmelisiniz diye düşünürüm. Ramazan Kalan, Ersun Yanal'daki Tolga aşkı nedir? Denizi koysaydı kaçırdıklarını atmıştı diyor. Aşk değil de o. Taktik anlayışındaki yok. Düşünceyi söyleyelim. Neden?
İstanbul'da oynadıkları Başakşehir maçından sonra o futbol oynamış bir takımdan aynı 11'le Trabzon'da sahaya çıkıyor diye Ersun Yanal'ı eleştirecek değilim abi. Sezonun en iyi futbolunu oynamışsın. Takım halinde çok iyi oynamışsın. Aynı 11'i bozmadı. Çok mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Tolga üzerinden eleştirmem. Tolga sahaya çıktığı zaman skorerlikten çok Fenerbahçe'nin orta sahasındaki yükü alması, forvet hattını sürekli o koşu temposuyla beslemesi istenen bir oyuncu. Bence işini yapıyor. Ama son vuruş becerisi niye böyle dersen, Kruse de gol kaçırıyor. Rodriguez de gol kaçırıyor. Yani önceliği skor yapmak olan oyuncular da kaçırıyor. Tolga'nın Fenerbahçe için iyi transfer olduğunu düşünüyorum ben. Kötü transfer falan değil. Bir sene bekledi ama şu anda karşılığını alıyor. Ama dediğim gibi hani skorerlik de bekliyorsan, bu oyuncu bu kadar işin üzerine skorerlik de yapsaydı o zaman zaten Fenerbahçe'de oynamazdı abi. Türkiye'de oynamazdı.
Yusuf Yel, Ersun Yanal'ın oyun planı atak baskı kuran oyuna hükmeden bir yapıya sahip ama benim gözlemlediğim 11 tercihi özellikle Ferdi ve Mehmet Ekici'yi kullanmaması ve defansı iyi yapmaması zaafı diyor.
Yani ben sadece Ferdi konusunda, Ferdi'yi çok beğenen bir bu adamıyım. Özellikle iç sahada kapanan rakiplere karşı daha fazla oynayabileceğini düşünüyorum ama Ersun Yanal çok tercih etmiyor. Ersun Yanal'ın böyle maçlarda çok genç oyuncu tercih etmediğini de biliyorum ama yetenek konusunda bence açıkçası o formayı hak ettiğini düşünüyorum. Verir mi vermez mi? Vereceğini de tahmin etmiyorum Ersun Yanal'ın. Yani belli bir 11'den çok kolay vazgeçen bir teknik direktör değil. Belki rakip analizi yaparak değiştirebilir bu konuyu. Girecekse Ferdi'den ziyade önce Deniz Türücü tahmin ediyorum kullanır Fenerbahçe'nin kavet aslında.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Erman Özgür, Erman Özgür burada. Ali Şimşek enteresan mesaj göndermiş. 23. hafta diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivas Spor, Alanya Spor. O hafta düğünüm olsa gitmem abi diyor.
Hakikaten hepsi gerginliği kadar, kalitesi üzerinden, takımların iddiası üzerinden çok şey vaat eden maçlar. Çok hikayesi olabilecek maçlar. Ama şampiyonun düğümü çözülür mü dersen, ben dalga geçiyorlar benimle. Henüz erken diyormuşum sürekli abi. Hala onu söylüyorum. 23. haftadan şampiyon belli olmaz abi.
Ya herhalde belli olmaz ama şimdi çok sıkıştırıyorlar. Mesela görüyorum sevgili dinleyenlerimiz, işte 5 maçta kaç puan alırız? 8 maçta ne kadar puan alırız? Bunlar sevgili dinleyenler cevabı olmayan sorular. Hakikaten abi, insanların kristal Kaan küresi Kuralla, olsa çatlar kristal küre bu sorulardan.
Evet, Kaan Kural'la ters köşede bir program yapıyoruz.
Biliyorum.
Abi her hafta, mesela bu hafta Trabzon Fenerbahçe'yi yendi. Şampiyonluğun en büyük favorisi mi? Yani sorular hep bu düzeyde. Mesela Galatasaray 2 maç kazandı. Galatasaray şampiyonluk için tekrar en büyük favori mi oldu? Yani bunları böyle sorarsan ben de hep daha erken derim. Yani ister istemez. Yani
bunlar erken de... çünkü.
Evet, evet. Yani çok çok acele ediyoruz her şeyde. Trabzonspor çok yapar. Hani 3 maç kazanır, şampiyonluğun favorisiyiz. 2 maç sendelerse gitti şampiyonluk diye yaygara yaparlar. Çok, henüz daha her şey için erken.
Peki. Badu ve Hüseyin Çimşir'i nasıl değerlendiriyorsun? Sedat Kavrazlı'nın sorusu.
Yani Hüseyin Çimşir'in beklenenden iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Denizli maçı belki kötü gözüktü ama Türkiye Kupası'na oyuncuları motive etmek bütün Süper Lig takımları üzerinden büyük bir problem olarak gözüküyor zaten. Bunu yaşadılar. Hatta önemli oyuncuları oynamasına rağmen yaşadı. Ne olursa olsun ben iyi iş gördüğünü düşünüyorum şu ana kadar.
Ya ben istiyorum ki şöyle Göztepe'den mesajlar okuyayım, Yeni Malatyaspor'dan mesajlar okuyayım. Hiç bu takımlardan mesajlar gelmiyor. Üzülüyorum.
Abi Göztepe takımı dün akşam 1-0 öne geçtikten sonra oyun tam istediği gibi oldu. Beni çok şaşırttı mesela. Hani top rakipte oynanıyor ama top kendisine geçtiği zaman biraz Napolyoni üzerinden Halil ve Serdar'la çabuk kaleye gitmesini bekledim dün akşam. Yani 1-0'lık skorun avantajını hiç kullanamadı. Çok baskı yedi. Yani çok fazla pozisyon verdi. Kaleci Beto, bu arada haksızlık etmeyeyim, Uğurcan'a söyledim ama kaleci Beto da dün akşam neler çıkarttı abi ya, ağzının içinden. Ya. Ne refleksler yaptı o yaşta kaleci. Hani o da hiç öyle yaşına bakmaksızın çok iyi işler çıkarıyor. Göztepe takımı dün akşam iyi oynamadı. Aldığı puanı da Beto'ya borçlu bence.
Göksel Purtuloğlu da mesela uzun yıllar Trabzon'da futbol oynadı. Birçok kez horona girmiştir. Bu yıl Trabzonspor müthiş horon oynuyor. Bu horon şampiyonluğa yeterli mi?
Hadi tabii oyuncuların buna ne kadar inandığı çok önemli abi. Ne kadar istediği çok önemli. Ben 30 sene sonra Adana'da Mersin'de şampiyonluk yaşadım. O hissi iyi bilirim. İnsanların sabırsızlığını, sana olan bakışlarını, seni motive edişlerini falan bilirim. Trabzonspor'da da aynı buna benzeyen bir açlık var şu anda. Burada İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım uçağa atlayıp maça gidip geri geliyorlar abi. Yani öyle bir motivasyon var ki, bu motivasyonu avantaj olarak kullanabilirlerse çok iyi olur onlar için tabii.
Ya ben de futbola böyle bakabilmeyi çok isterdim. Bu meslek benden çok törpüledi o zevki. Neyse.
Evet. Taraftar olma şansını kaçırdık.
Evet. Abi. Kaçtı gitti. Enver Kaynarca, sevgili diyor, Erman Özgür'ün Adana Demirspor'un çok iyi forvetlediği oyuncunun adı Dibba. Fakat
Dibba
diyor, evet, Dibba diyor, fakat arkasında Aosman ve savunmanın solundaki Rasol da çok iyi oyuncular diyor mesela. Demek takip ediyor.
Çok
2-3 üstte maç seyretmeden öyle yorumlar yapmak istemiyorum herhangi bir oyuncuyla alakalı. Ama Dipo'yu bir 45 dakika net seyrettim mesela. Abi maşallah, nasıl söyleyeyim sana, atletik zenci diye böyle saçma bir tabir var ya, atletik zenciler var. Hakikaten hem atletik hem çok kuvvetli bir oyuncu. Yani o lig için çok iyi santrafor.
Peki Yavuz Baysal bizi başka bir şeye götürüyor. Hadi senin fikrini de merak ediyorum. Kaan Kural'la konuşurken belki sohbeti geçmiştir. Shane Larkin Türk vatandaşı olunca isim önerisi istedi herkes. Şahin Narin diyor benim tavsiyemde. Hem Şahin hem Narin.
Evet, bu şakayı duyduk ama onu Türk yapmaya niyetli olan insanların genelde etkili olduğunu düşünüyorum abi. Aha. Biz Ankara Spor'da bunu yaşadık. Mesela Gökçek ve Derson.
Evet evet.
Melih Tita falan oldular biliyorsun. Çok tuhaf geliyor. İnşallah bu seçimi kendilerine bırakırlar. Kendisi yapsın bence bu seçimi.
Peki. Sedo Pimparel, Erman abi ve sen bu talepler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Beşiktaş'ın bir talebinden bahsediyor. Özetleyeyim sana. Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir resmi yazı dolaşıyor etrafta. Öyle midir bilmiyorum. Bir hükmen galibiyet talep ediyorlar. O olmazsa eğer maçın kaldığı yerden devamı diye. O hükmen galibiyet hangi argümanlarla isteniyor bilemiyorum Sedo. O biraz bana şey geldi. Aşırı bir istekmiş gibi geldi. Ama evet, sorularınız arasında da var zaten. Bu bir kural hatası mıdır diye. Evet, bu bir kural hatasıdır. Doğru. Ama mesele o kural hatasının maç tekrarını gerektirip gerektirmeyeceği. Bunun kararını verecek olan da, bana sorarsan eğer, kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da. Ya biraz önce Erman'ın söylediği gibi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri nereden bilirler Futbol Federasyonu'nun bu üyeleri hakemlik mi yapmışlar ki? Bilmezler. O yüzden de Merkez Hakem Kurulu'ndan tavsiye istemeleri gerekiyor. Merkez Hakem Kurulu'nun tavsiyesinin de bence karar olması gerekiyor. Onlar verecekler bu kararı. Doğru düşünmüyor muyum Erman?
Doğru düşünüyorsun abi. Bu tip maçlarda hani sonucu etki etmeyen hatalar eğer maç tekrarlarına giderse ligi bitiremezsin abi.
Ya ötesi manipülasyona giriyor. Ötesi
yani bu muadili. Mesela Vakayeme'nin pozisyonunda hatalı atılmasından dolayı bu oyuncunun cezasının kaldırılması gibi talepler, istek. Abi böyle bir sürü oyuncu atılıyor. Bu işin sonunu getiremezsin o zaman. Yani bu oyuncununkini iptal edeyim, bu maçı iptal edeyim, tekrarlatayım falan. Doğru. Böyle bu şekilde lig bitmez abi.
Doğru, ama bir de insanların şunu bilmesi lazım. Vakayeme itirazdan, yani hakeme yönelik hakaretinden ya da davranışından dolayı sarı kart görerek atıldı. O hakareti yani, nereye koyacaksın? Şimdi mesela hatırlasana Serdar Aziz'in pozisyonunu, o meşhur Galatasaray Konyaspor karşılaşması. Hakem penaltıyı verdi. Serdar Aziz aldı topu, fırlattı hakeme. Kırmızı kartı gördü değil mi? Şimdi evet. Diyelim ki orada devreye VAR girdi. Video yardımcı hakem girdi. Ve dedi ki bu penaltı değil. Serdar oyuna dönemiyor. Yaptığı disiplin hatası çünkü. Mesela.
Evet. Yani öyle şöyle haksızlığa da uğrasan sesini çıkartmayacaksın diyor.
Ölçülü ama, ya ölçülü. İtiraz her şey ölçülü.
Evet, şimdi onu söyleyecektim. İtirazın seviyesini iyi tutturmak lazım abi.
Teşekkür ediyorum bunca sorunuza. Birkaç artık soru kaldı. Erdem Abay işte Beşiktaş maçında kural ihlali var mı sizce diye sormuştunuz. Onun cevabını da vermiştik. Yusuf Keleş, herkesin yanlış bildiğini şimdi düzelteceğiz. Bence sabaha kadar buradayız diyen dayının dişlerini yapmakla hata yaptılar. Büyü bozuldu, tekrardan eski haline getirsinler dayıya diyor. Konuyu biliyorsun değil mi?
Ya biliyorum. Sabaha kadar buradayız. Simitçi dayı.
Evet, simitçi dayının dişlerini yaptı. O da dişleriyle, yeni dişleriyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Sevgili dinleyenler.
Ya,
siz, ne kadar güzel. Siz dayının Gaziantep deplasmandaki fotoğrafını gördünüz mü? Görmediniz. Ben gördüm. Dişler aynı. Böyle dişler keşke öyle 3 günde yapılabilse. Canım dinleyicilerim. Evet. O dişlerin yapımı neredeyse 2 ay sürüyor.
Abi bu arada kendi kellerini baskı altına aldılar.
Doğru. Ayrıca bir şey daha. Seninle şunu da konuştuk. Abicim ne diyorduk seninle? İyi oynuyor aslında Sivasspor.
Evet. Ya kendi kendilerini baskı altına aldılar. İstanbul'da Beşiktaş'ı yendikten sonra evet biz şampiyonluğun adayız. Yarım kazan hikayeyi tamamlayacağız falan derken bu baskıyı kendi kendilerine kurdular. Yüzlerinde, vücut dillerinde şu anda bu baskı hissediliyor. Çok keyif aldıkları bir dönemden zorlandıkları bir döneme geçtiler. Abi iki tane kriter var Sivasspor'un oyununda. Birincisi ilk golü atmazsa o ezbere bildiği oyunu oynama şansı yok. İkincisi sezonun ilk yarısında sahaya beraberlik Yani çıktığı zaman beraberlik de alsa bir sıkıntı yoktu Sivasspor için. Artık beraberlik onlara yetmediği için hep bir telaş halindeler. Bunları aşmaları gerekiyor. Aşabilirler mi aşarlar ama çok ciddi bir avantaj kaybettiler.
Artık son bölümlerdeyiz. Hakan, Arda'yla bir fotoğrafını gördüm. Arda'dan bile kısasın ya diyor. Ben bu kadar kısa olduğunu hiç düşünmemiştim. Aslında benim elimde bir uzaktan kumanda var Hakan. Benden uzun olanlar olduğu zaman hemen düğmeye basıyorum, kısalıyorum orada. O yüzden öyle çıkıyor fotoğraflar. Yani son soruda, ya evet, Alanyaspor'u biraz konuşturmak istiyorum. Ben seviyorum Alanyaspor'dan konuşmayı. Biraz Alanyaspor anlatır mısın?
Tabii ki. Uzun zamandan beri aynı oyunu oynuyorlar. Ama aynı oyunu oynarken sezon transfer dönemini çılgınlıkla geçirmiyorlar abi. Hı-hı. Çok önemli bir detay bence. Hı-hı. Hani kim transferini yapıyor bilmiyorum. Kulüp yönetimi içerisinde bu işi yapan kim? Ama hakikaten hakkını vererek yapıyor. Erol Hoca ile oyuncu kimyası uyuştu. Savunması güçlü orta saha oyuncuları, Ceyhun Gürselam gibi iyi iş yaparken Sise gibi oyuncular da pozisyona girme becerisini 3'te 1 de olsa skora dönüştürerek hem krala da yoldular hem de Alanyaspor'u bugünkü sürpriz yerine taşıdılar. İşin sonunu getirirler mi dersen, ilk 4 içerisinde kalmak da Alanyaspor için şampiyonluk gibi diye düşünüyorum abi. Katılır mısın bilemem.
Evet evet. Ben hiç yolun sonunu düşünmeden yolculuğa bakıyorum. Tamam mı? Yolculuk harika ya. Nefis. Alanyaspor'un her maçını büyük bir zevkle seyrediyorum. Şimdi böyle bir beklentim olmayınca Erman, hani kazanmak ya da kaybetmek değil de oyundan zevk alma beklentisi olunca her maç benim için acayip keyifli oluyor. Ama taraf evet, tutuyor olsam üzer beni mesela mağlubiyet.
Bulunduğun pozisyon bir süre sonra seni oradan artık hedefe doğru itiyor abi. Mutlaka. Oyuncu olsan bundan kaçamazsın abi. Mutlaka. Yani ben keyif alayım deyip 3. sırada 2. sırada olduğun zaman artık yani ister istemez sana şampiyonluğu düşündürtürür, haklı.
Doğru, düşündürtürür. Ha, bir şey daha söyleyeyim sana. Şampiyonluk yakışır mı? Bir, yakışır. İki, şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro var mı? Ben diğer takımlara bakıyorum, o kadrodan çok da kötü kadroya sahip değil Alanyaspor'a. Ama işte o güç dediğimiz şey var ya, camia gücü. Belki o eksik. O olmayınca da zor şampiyonluk.
Bahsettiğin 23. hafta falan var ya. Hı-hı. Hani Fener, evet. Galatasaray.
Evet, evet, Sivas Alanya.
Heh. Alanyaspor o haftaları iyi kullanacak abi. Eğer sonuca ulaşacaksa.
Hah, bravo. Tamamdır. Şimdi artık son soru geldi. Emrah Arslan, futbolu bırakma yaşı 35'ten 40'a doğru evriliyor mu sizce diye soruyor. Ben hayır diyorum ama sen?
Ben 36 yaşında bıraktığım için olabilir diyorum abi.
Ama şu Türkiye'den mi bahsediyorsun? Türkiye'dense tamam. Ama şunu sorsan evet diyeceğim. Futbola başlama yaşı, yani lige başlama yaşı 17'ye doğru geldi mi? Evet, kesinlikle 17'ye doğru geldi.
Abi şöyle, transfer ettiğin oyuncuların da yaş ortalamasına bakarsan, hani büyük takımlarımızın özel kabul edebileceğimiz yetenekleri alma konusundaki yaşlarına da bakarsan, çok 20'li yaşlarında oyuncu yok. Genelde 30 yaşın üstünde alıyorsun. Yani 32-33'te futbolu bırakacak bir oyuncuyu kalkıp kimse almıyor. Bence 35'in üstüne çıktı futbolu bırakmış çoktan.
Peki. Erman Özgür, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum abicim. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere. Yunus Demir, Ömer Engin Karaduman. Ömer Engin Karaduman biraz farklı bir şeyden bahsetmiş. Limit aşımı cezası biraz haksız olmuş. Bugün lig bitse, Antalya limiti aşıp kümede kalsa Kasımpaşa'nın suçu ne diye sorarlar. Ama kural böyle Ömer Engin Karaduman. Bu sene sen aşım yapıyorsan limitleri, cezasını önümüzdeki sezondan kesiyorlar. Bu sezondan değil. Kural böyle. Böyle başlamış. Ama doğru, haklısın, sen bu sene bu aşımı yapıyorsun. Bu sezon sonunda kes o zaman. Ama işte o zaman da ne olacak biliyor musun? Yapamazlar onu. Sıkıntı büyük. İşin içine çok siyasi rant girer. Rant demeyeyim. Çok siyasi güç girer. Zaten içimizdeler. Daha da girerler. Kerim Çetin. Engin. Hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa Ulupolat. Kürşat Arı, Erdi Kayacı, Ercan Kelmen, Veys Ceylan, Özal Yıldız, Selman Beyhan, Ahmet Karagöz, Selim Tanrıverdi, Zeki Aslan, gönderdiğiniz mesajlar geldi ama ne yazık ki süre yetmedi, zaman yetmedi onları okumaya. Hatta şimdi bu bölümde bütün bu konuştuklarımızı değerlendirebileceğimiz bir sohbeti de sevgili dinleyenimizle yapabiliriz. 0212 363 04 34 numaralı telefonu ararsanız sevgili dinleyenler, o sohbeti sizinle yapabiliriz. Kürşat Arı değişik mesajları okuyorum. Shane Larkin'in adı Cüneyt Larkin olsun, yakışır bence diye soruyor. Hep konuştuğumuz konular var. Ercan Kelmen, Mustafa Kapı'nın durumu ne acaba diyor. Sözleşme imzaladı mı? Bilmiyorum. Fenerbahçe'nin devreye girdiği haberleri dolaşıyordu. Bilmiyorum Mustafa Kapı'nın sözleşmesi imzalandı mı diye. Hep konuştuğumuz konular. Erzurumspor'un lige çıkma oranını nasıl görüyor diye Özel Yıldız sormuş. Ama Erman sıklıkla söylediği gibi alt ligleri çok ciddi anlamda takip edemiyor. O nedenle Engin, ırkçılık yapıldığına emin miyiz diyor. Yapılmışsa kınıyorum ben de. Irkçılığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılmasından bahsediyoruz Engin. Merhaba sevgili dinleyenimiz.
Merhaba Sabri abi, İstanbul'dan Fatih ben.
Dinliyorum Fatih.
Ben İstanbul Spor taraftarıyım.
Dün ne oldu maç? En son ben mağluptu.
Dün 2-0 öndeydik. Son 96 3'te.
Nereye gittin Fatih? Alo. Gitti. İstanbul Spor'u konuşmak istiyordum. Ben de merak ettim çünkü o performansı. Hay Allah, üzüldüm şimdi bu dinleyicimizin gitmesine. Değişik bir sohbet olacaktı muhtemelen. İstanbul Spor taraftarıyım dedi gitti. Merhaba.
Merhaba, hayırlı yayınlar Sabri Bey.
Hoş geldin Behram.
Hoş bulduk Sabri Bey. Günaydınlar.
Günaydın.
Sabri Bey, iyisiniz?
İyiyim, harikayım şu ana kadar.
Sabri Bey, bu haftaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında biraz konuşmak istiyorum müsaadeniz olursa.
Tabii ki.
Evet, öncelikle ben Fenerbahçe futbol sahasını canı yürekten kutluyorum. Yenilmesine rağmen, yani bütün istatistikler, bütün veriler şu anda Fenerbahçe'nin lehine bende şey yapıyor. Ellerinden gelen bütün mücadeleyi gösterdiler. Burada gene evet, hakemlerimiz sağ olsunlar. Yani ben hep diyorum hakemleri konuşmayayım. Gene
konuşma.
İş geliyor. Ama nasıl konuşmayacaksın Sabri Bey?
Konuşma.
Nizami konu verilmediği zaman, penaltısını verilmediği zaman, bütün kırılma maçları Fenerbahçe'nin aleyhinde çalıştıkları zaman ben nasıl konuşmayacağım Fenerbahçe'li bir taraftar olarak?
Konuş o zaman.
Evet. Yani acaba ben soruyorum. Yani şimdi ben merak ediyorum. Yani bu hakem arkadaşlarımız, benim yaşım 45. Bu hakem arkadaşlarım muhtemelen benden küçük veya benimle aynı yaşlılar.
Yok, seninle aynı yaşta olan hakem şu anda yok.
Evet. Acaba yaptıkları zaman ben haksızlık yaptım buna diyorlar mı? Hadi diyelim ki görmedi sahanın içerisinde Sabri Bey. Hı hı. Görmedi. Olur ya, insan hali görmemiş olabilir. Peki varın başındaki hakem kardeşlerimiz ne yapıyor acaba?
Hangi pozisyon için söylüyorsun bunu?
Ben verilmeyen Vedat Nur için golünü söylüyorum.
Buna var karışmaz ki. Önce kuralı bilmek lazım bunu eleştirmek için.
Efendim Sabri Bey?
Önce kuralı bilmek lazım bunu konuşmak için. Vedat'ın pozisyonuna da, Ndiaye'nin golüne de var, yani video yardımcı hakem müdahale etmez, edemez. Edemez. Çünkü hakem düdük çaldı. Oyunu kesti.
Ama Sabri Bey, bir örnek vereceğim. Şimdi Fenerbahçe
Beren, bu konuda anlaştık mı? Dur. Bu konuda anlaştık mı? Yani
evet,
diyorum ki
evet,
video yardımcı evet, hakemin konusu olmaktan çıktı. Niye çıktı? Çünkü Ali Palabıyık erken düdük çaldı. Burada Ali Palabıyık'ı eleştirme. Ya sen koca FIFA kokartı takmış hakemsin. Sen neden oyunu sürdürmüyorsun? Filelerden içeri gitsin top ya da gol çizgisini geçsin. Ondan sonra faul varsa video yardımcı hakem uyarır. Evet. Sen bakarsın monitöre zaten. Burada video yardımcı hakemin suçu yok.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Burada şeyim, yani kesinlikle burada aynı fikirdeyim Sabri Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Zorluk derecesi yüksek Sabri Bey. Ben mesela bu sene gerçekten yani çok ayıp oluyor. Yani gerçekten Fenerbahçe kulübüne, spor kulübüne, başkanına, taraftarına çok ayıp ediyorlar. Yani özellikle hakem camiası. Özellikle futbol federasyonu. Yani çok çok ayıp ediyorlar.
Doğru. Behram, yani söylediğin doğru olabilir. Peki sen Ndiaye'nin filelerle buluşan bir topu vardı. Orada faul verdi. O konu hakkındaki görüşün ne?
Şimdi o konu hakkındaki görüşüm Sabri Bey şöyle. Maça direkten etki eden pozisyonları ben söylüyorum.
O da filelerle buluştu. Hakem saymadı. Mesela o gol olsa 2-0 olacaktı. O pozisyon için değerlendirmende faul müydü?
O pozisyon olarak Sabri Bey ben net pozisyonu görmedim. Sadece mesela ben o pozisyonu gerçekten görmedim. Ama offside diye şey yapıldı herhalde tabiriyle, öyle değil mi?
Yok, faul diye. Faul denildi. Neyse, önemli değil. Gördüklerinden konuşalım. Anlatacaksın. Behra, evet. Devam.
Hı. Şimdi mesela Sabri Bey, kırılma maçları, zorluk derecesi yüksek maçları, hakem camiası, ben bunu açık yüreklikle söylüyorum. Hep Fenerbahçe'nin aleyhine çalışılıyor. Nasıl yenileceğini şey
anladım.
Yapıyorlar.
Behram, bak bunları daha önce konuştuk. Değil evet. mi? Bunları daha önce konuştuk. Bu arada Fikricim, çok yanaklarından öpüyorum. Çocukluk arkadaşım benim. Beni dinliyormuş. Çok mutlu oldum, böyle acayip mutlu oldum, mesaj atmış da. Fikri, çok öpüyorum seni. Şimdi Behramcığım, biz seninle yaklaşık olarak ne zamandan beri sohbet ediyoruz radyoda?
Yaklaşık 2 yıldır Sabri Bey.
Tamam.
2-3
sen 2 yıldır ama kaç?
Daha önce de dinliyordum
tamam.
yani.
Doğru, hayır. 2 yıldır hakemlerle ilgili konuşuyorsun değil mi? Aşağı yukarı.
Evet.
Yani düzelmiyor. Yine konuştun, yine muhtemelen düzelmeyecek. Evet. Ne yapılması gerektiğini söyler misin? Yani bu kadar konuşan adam bir de çözüm noktasında bir şey üretti mi? Onu soruyorum.
Ben çözüm noktasını Sabri Bey, bunu defalarca mesela ben çözüm noktasını bunu biliyorum. Çözüm noktası bir insanın vicdanıdır. Çözüm noktası bir insanın objektifliğidir. Çözüm noktası renk gözetmeksizin bu Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona, Galatasaray hiç fark etmez. Karşındaki takım kim olursa olsun. 4-3 alacaksın. Bir yanlışınız varsa var. Yani bunu geriye dönük, Göztepe maçında geriye dönük maç 2-1 oluyor, televizyon başındayım Sabri Bey. 5 dakika sonra bakıyorum, Allah Allah, Fenerbahçe 2-1 mağlup durumda. 1-0 mağlup durumda. Ben yani aklım sırrım ermiyor. Yani bu meslek bu kadar zorsa yapmasınlar. Yeteneksizseler bunu da yapmasınlar Sabri Bey.
Anladım.
Yani bunun bir ödemesi, bir bedeli alıyorlar mı? Alıyorlar. Geçimlerini bunlardan sağlıyorlar mı? Sağlıyorlar. Yani yazık, günahdır Sabri Bey. Yani bu insanları bu kadar germenin, bu kadar haksızlık yapmanın yani gerek yok ya. Ayıp oluyor. Gerçekten çok ayıp oluyor. Çok teşekkür
Peki,
ederim
Sabri Bey. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Teşekkür ederim.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Serap Doraman's hattımızda. Serap merhaba. Ha, şimdi diyor konuşuyorum diyor Hakan. Pardon. Serap Doraman's'la konuşacağız. Hem Hollanda'da Oğuzhan Özyakup'un bazı açıklamaları vardı. Türkiye'de de yankı buldu. Biraz daha Oğuzhan anlatır bize. Ayrıca yine Hollanda'da ses getiren bir transfer olmuş. Bir transfer haberi. Hani bizde de zaman zaman tartışılıyor. Kulübüyle görüşmeden oyuncuyla görüştü falan diye. Sanıyorum Hollanda'da böyle bir transfer söz konusu olmuş. Oradaki gelişmeleri de aktaracak bize. Bundan sonra salı günleri bu saatlerde yaklaşık 15-20 dakika boyunca Serap Doraman'la konuşalım. Salı günleri Erman Özgür'den sonra Serap Doraman bu programa renk verecek. Merhaba Serap.
Merhaba Sabri, günaydın, nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyi misin?
İç güveysinden halliceyim, ne diyeyim?
Vay, vay. Peki senin PSV Eindhoven'ın ne yapıyor? İyiler mi kendileri? Seni mutlu ediyorlar mı?
Hiç mutlu etmiyorlar zaten Sabri. Ben birkaç hafta önce, en son Euroleague'den elenmeden önce son maçlarını oynayacaklardı. Euroleague'le vedalaşmadan, Hollanda Ligi'yle de vedalaşmadan ben bir şöyle... Ben yılbaşından önceydi hatta, dedim ben şöyle bir formayı başına artık bu askıda tutmayayım. Nasıl olsa ben bu gidişte bu maça gitmeyeceğim. Ben dedim formayı bir katlayayım, çekmeceme koyayım. Orada kalsın, çünkü ben sezonu zaten Aralık bile olmadan bitirdim Sabri.
Ya bir şey söyleyeceğim ama ayıp denen bir şey var. PSV Eindhoven 36, Ajax 50. Hadi Ajax 50 olur da AZ 47. Ne oluyor?
AZ çok iyi Sabri. Zaten sezonu da çok iyi başladıkları için AZ gerçekten çok iyi. Ha, AZ mi iyi, PSV mi kötü karşılaştırmasını tabii çok farklı yerlerden bakarsak yaparız. Hı hı. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir teknik direktör değişikliği var. Van Bommel'le vedalaştık. Ayrıldık, gitti. Olmadı. Tutmadı. Hı-hı. Ama iki tane farklı teknik direktörün görüşümü söyleyeceğim tabii. Bak, hı-hı, oyuncular hemen hemen neredeyse aynı. Sahada en iyi futbolcu diye aldıkları Bruma'yı hatırlarsınız, Galatasaraylı Bruma'ydı önceden. Hı-hı. 20 milyon euroya PSV onu aldı Sabri. Hı-hı. Ve katkısı yok.
Yürümedi. Yani bak, onu izleyen bir scout olsaydı Bruma'nın 20 milyon etmeyeceğini görürdü, ama şöyle, aynı hatayı Bruma'da zaten muhtemelen Almanlar da yaptılar. Yani Leipzig'te yaptı o hatayı. Leipzig'te miydi önce?
Evet. Yani aldıklarında pes edilmedi. Mitroğlu hayırlı olsun demiştin. Hatırlıyorsun Sabri, benle dalga geçiyordun. Evet, olmadı. O da oturuyor yani. Olmadı. Çok komik bir görüntü var Sabri. Ajax işte PSV maçı vardı pazar günü. Bu şimdi Mitroğlu oturuyor. Başka bir futbolcu var. Dinsesle. Böyle ağzını kapatmış konuşuyorlar. Ay, Hollanda televizyonları nasıl dalga geçti? Nasıl dalga geçti Sabri bunlarla? Ya siz ne önemli konuşuyorsunuz da acaba ağzınızı kapatıyorsunuz? Yani yeni mi yeniliyorsunuz zaten 1-0? O ayrı. Hani ne diye ağzını kapatıyorsun? Hangi sırrı konuşuyorsun orada? Bu böyle bir şey oldu. Güzeldi. PSV'den devam edeyim mi, yoksa benim anlatacağım başka şeyler var. Tabii.
Zamanımız daralıyor. Bizim arkamız kapalı tabii. Şuradan devam edelim. Sen bana dedin ki Serap, ya Sabri, Hollanda'da bir transfer oldu. Türkiye'de de bu çok konuşuluyor. Onu anlatacağım sana dedin. Hani kulübüyle görüşmeden futbolcuyla görüşmek gibi. Anlatır mısın onu? Ne demek istedin? Ne oldu?
Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta sonunda eğer Tottenham Manchester City maçını seyreden dinleyicilerin varsa, çünkü artık İngiltere'de çok seyrediliyor değil mi? Ben de sizin bağlantılarınızdan dinleyicilerin mesajlarını alıyorum. Bergwijn'in golünü gördüler. Tottenham'ın yeni transferi. Bergwijn 22 yaşında PSV'den gitti. Geçtiğimiz hafta satıldı. Şimdi bu futbolcunun bir satış hikayesi var Sabri. Ben bunu dinleyicilerimle paylaşmak istedim. Çünkü sizler de özellikle Nisan-Mayıs aylarında sezon bitmeden önce futbolculara gelen teklifleri konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki hani sezon bitmedi, sezon bitmeden bir futbolcuyla görüşmek iş ahlakına uygun mudur, etik midir?
Dur bir dakika. Bu Avrupa ile Türkiye'de biraz farklı. Serap, önce onu söylemeliyim. Evet. Avrupa'da sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmışsa bir futbolcuyla kulübünden izin almadan konuşabiliyorsun, görüşebiliyorsun. Hatta önümüzdeki sezon için sözleşme de imzalayabiliyorsun.
Kontrat imzalayabiliyorsun. Evet.
Burada etik ve ahlakla ilgili bir şey yok. Ama Türkiye'de bu kural geçerli değil. Türkiye'de sözleşmesinin bitmesine bir ay bile kalsa önce kulübüyle görüşmelisin etik anlamda. Evet, şimdi devam.
Evet, izin almak gerekiyor, doğru. Şimdi Bergwijn'de şöyle bir olay oldu Sabri. Bergwijn aslında çok da uygun davranmadı. Bence kulüp ahlakına uygun davranmadı. Bunu ister profesyonellik deyin, ister duygusallık de. Ama şimdi anlatacağım, değerlendirmeyi yapalım. Bergwijn dediğim gibi daha sözleşmesi devam eden bir futbolcu ve Bergwijn'i Tottenham almak istemiş. Bir menajeri var tabii ki çocuğu. Almak istemiş ama kontratı devam ettiğin gibi, aynen senin dediğin gibi, Tottenham gayet profesyonel davranmış ve PSV'ye oyuncunuzla ilgileniyoruz, bu ara transferde almak istiyoruz demişler. PSV'de çok kısaca teklifinizi gönderin, kaç para değer biçtiniz demiş. Söylemişler, aralarındaki yazışmalar, görüşmeler olmuş PSV ve Tottenham kulübüyle Sabri. PSV teklifi az buluyor, reddetmiş. Şimdi zurnanın tatladığı yer. PSV diyor ki ben teklifi az buldum, biraz daha yükseltelim, konuşalım. Bu arada oyuncu menajeri ve oyuncu devreye giriyor Sabri.
Evet.
Pazar günü geçtiğimiz pazar Ajax maçı değil, ondan önceki maç. Trent'e maçı var ve tabii gördüğünüz üzere durum ortada. Her maçı kazanmak için artık PSV'nin her maçı çok önemli. Trent'e maçı var. Bu arada dediğim gibi PSV'nin teknik direktörü değişti, Ernst Faber oldu. Doğru. Faber hazırlık yapıyor. Bergwijn adamı arıyor. Trainer'ı, antrenörü arıyor. Teknik direktörü arıyor. Diyor ki benim menajerim işte görüşüyor. Senin de haberin vardır. Kulüpler görüşüyor Tottenham'a ve menajerim beni, bunu cuma günü yapıyor Sabri. Cumartesi günü, yarın menajerim beni Londra'ya çağırıyor. Ben yarın Londra'ya gidebilir miyim diyor. Bak, izin istiyor. Gidebilir miyim diyor. PSV teknik direktörü diyor ki ben aklı burada olan futbolcuyu istiyorum. O yüzden sen bilirsin diyor.
Tamam, bir şey söyleyeceğim, bir dakika.
Efendim?
Bir teknik direktör böyle bir şey söylemez. Sen bilirsin diye bir şey var mı ya? Sana soruyor adam
evet,
hakikaten.
Evet dur söyleyeceğim.
Tamam.
Söyleyeceğim. Devam. Zaten o da onun saflığı. Hmm. O onun saflığı. Onu kabul ettik zaten. Söyleyemezsin tabii ki böyle bir şey. Bir dur. Ama burada Börek Bey ve menajerinin yaptığı hata var Sabri. Sen izni eğer hala kulüpler iki görüp kulüp hala görüşme esnasında bak onaylanan hiçbir şey yok. Sen menajerinle beraber Londra'ya gitmek için teknik direktörden izin almayacaksın. Onu kulüp menajeriyle görüşeceksin. Burada biliyorsun tabii sportif tabii, menajer var.
Ama işte teknik direktörün söylemesi gereken şey de o. Bu konuyu önce benimle değil gideceksin evet. Yönetimle görüşeceksin. Çünkü aynen. Sen hala PSV Eindhoven'ın oyuncususun. Evet.
Evet. Zaten onun yaptığı hata orada. Sen teknik direktör olarak ister
yok, ister onun yaptığı hata diyemezsin. Şurada. Onun yaptığı hata şurada. Diyecek ki ya kardeşim sen benim 3 yıldır 5 yıldır şu kadarlık menajerimsin. Ya ben 2005'ten beri bu takımın altyapısından beri gelmişim. Evet. Bana burada önce ahlak aynen. Öğretiyorlar. Ben önce bu maçı evet. Oynarım. Beklesinler 2 gün daha. Pazartesi günü gidelim aynen. Londra'ya.
Evet. Aynen öyle Sabri. Bir. Şimdi Berkvay'a maalesef bu akılları veren bu menajer diyor ki gel götüreceğim seni Tottenham'a diyor. Bu da kalkıyor teknik direktöre söylüyor. Kulüple görüşmüyor. Çünkü kulübün izin vermeyeceği ortada tabii. Çünkü daha önce de konuştuk Hollanda'da sportif menajerlik ve idari menajerlik sistemi var. Öyle teknik direktör izin veriyor. Hadi ben aldım başıma gittim. Yok öyle bir şey. Hı hı. O yüzden bu da olmayacağını anladığı için. Çünkü iki kulüp daha anlaşmamış fiyatta. Hı hı. Bu saftirik...
Doğru da yok. Saftirik olabilir. O sınırlarımızı içinde.
Teşekkürler. Bu Berkvay'ın Sabri o yüzden kulüp yöneticileriyle görüşmüyor ya da menajer görüşmüyor. Faber'ın saflığından, iyi niyetinden, tecrübesizliğinden faydalanıyorlar. Ona gidebilir miyim şeklinde soruyor. O da hani ya benim pazar günü benim önemli bir maçım var. Ben Twente ile oynayacağım. Hı hı. Senin aklın Tottenham'daysa ben seni zaten sahada ne yapayım anlamına gelen bunu söylüyor Sabri. Hı hı. Bunu onayladık bu arada. Böyle bir konuşma var. Ondan sonra bu soluğu alıyorlar bunlar Tottenham'da Sabri'ye gitmişler. Bir güzel görüşme yapmışlar. Ondan sonra Tottenham oyuncunuz ve menajeriniz burada diye haber veriyor PSV'ye. PSV'ye kızıyor Sabri. Neyse uzatmayayım zaten gitmişsiniz oraya. Biz artık ne yapalıma geliyor olay. Hı-hı. Biraz daha istedikleri fiyatı yükseltiyorlar ve dayaklar sayılıyor. Ve geçtiğimiz cumartesi işte geçtiğimiz hafta
bak,
oynadı.
Şimdi bak benim hep üzerinde durduğum şey şu. Sorun olur. Nasıl çözeceğin önemli. Ha, bravo PSV Eindhoven'a çözmüş gitti. Sorunu.
Çözdü gitti.
Çözmüş
gitti.
Sorunu.
Evet bu böyle bir şey var.
Bir aslında biz şeyi çok merak ediyor. Ha, başka bir şey var mı? Bu konuyla ilgili başka bir gelişme oldu mu?
Yok konuyla ilgili değil başka bir futbolcu daha var.
Yok.
Ben
başka bir şey merak ediyorum. Ya bize biraz Oğuzhan'ı anlat. Oğuzhan orada çok mutluymuş. Yeniden futboldan evet. Zevk alıyormuş. Evet. Ne olmuş Oğuzhan'a? Neden böyle yadırgamıyorum, eleştirmiyorum da parayla saadet olmaz. Mutluluğu orada bulmuş da olabilir ama neler söylüyor, neden evet. Söylüyor? Oradaki yansımaları anlatır mısın lütfen?
Tabii anlatayım tabii. Birincisi okuduğuma göre biliyorsun ben çok güvenilir web siteleri okuyorum. Böyle blog falan okumuyorum Hollanda'da. Okuduğum web sitelerinde şöyle bir şey var. Maç sonunda da röportajı vardı bu arada. Oğuzhan'ı buraya okuduğum kadarıyla Dick Advocaat istemiş. Hani Feyenoord'un teknik direktörü olarak o istemiş. Ve burada hem ailesi hala buradaymış Oğuzhan'ın. Biliyorsunuz yani Amsterdam'dan, Hollanda'dan yetişme altyapısında. Yeniden şöyle bir konuşma geçti. İşte yeniden hem dilini bildiğim, hem kültürünü bildiğim, hem oyununu bildiğim yerine geldiğim için çok mutluyum dedi. Feyenoord'da zaten şu anda çok güzel de gidiyor. İkinci yerinden çok puan kazanan kulüplerinden bir tanesi Feyenoord Sabri. Ve Dick Advocaat'la araları çok iyi. Okuduğuma göre orayı takip eden bir muhabir var. Hani Feyenoord'un muhabirlerinden biri. Burada daha rahatmış. Daha yani rahatlık kısmı herhalde kafasının rahat olması anlamında anlıyorum.
Hı hı,
daha
tabii,
rahat
tabii, öyle.
Hayat yaşıyor. Hı hı. Daha rahat. Stresi yok. O anlamda konuşmalar yaptı ve burada gayet iyiymiş tabii. Güzel de bir gol attı. Hı hı. Hoş geldi.
3-0 kazandılar değil mi galiba?
Evet çok güzel. Çok güzel maç oynadı tabii. Feyenoord bu arada ikinci yarının en çok kazanan puan toplayan ekibi. O çok güzel de tabii. Şimdi o zaman şöyle bir şey soralım. Hı. Peki bak şimdi çok güzel söyledin. Oğuzhan zamanında gitti. Hatırlıyor musun biz bir aralar çok güzel Bilal'i konuşuyorduk.
Evet başa çıktı
Feyenoord'da
oğlum.
Bilal vardı. Hı hı. Evet nerede bu çocuk?
Trabzonspor'da.
Önce nereye gitti? Kayseri'den Trabzon öyle gitti. Hı hı. Bu Bilal
Malatya
orada.
Spor deyince neden Malatya Spor dedim, önce onu söyleyeyim. Malatya Spor istemiş Bilal Başaçıkoğlu'na Trabzonspor'dan. Bilal gitmek istememiş. Böyle bir transfer dönemi oldu. Evet.
Tamam. Şimdi ben de bundan daha önceki haftalarda şöyle bir şey düşünmüştüm. Tabii bak, Hollanda Ligi'nde özellikle hani yabancılar dediğimiz yabancı kökenliler, Türkler ve Fas kökenli futbolcular var değil mi? Mesela şu anda PSV'nin çok güzel bir futbolcusu var. İtihar'ın 17 yaşında. Müthiş bir para biçiliyor Sabri çocuğa. Bu var. Mesela Ajax'ta Ziyeh var biliyorsun. O da Fas kökenli futbolculardan biri. Ve bunların isimleri hep yukarıdaki futbol, yukarıda geçiyor. Yani nasıl söyleyeyim, zirveye oynayan takımlar ya da Avrupa'nın işte iyi kulüplerine transfer olabilecek seviyede görülüyor. Ama mesela bir futbolcu daha var burada. Pek Zvolle'de oynuyor. Mustafa. Şu anda elimizde bir Mustafa var Sabri. Yani diğer yabancı kökenli futbolcular çıkıyorken biraz da bizim buradaki Türk futbolcuların seviyelerini ben aslında daha geniş kapsamlı öğrenmek istiyorum önümüzdeki günler için. Mesela şu anda Mustafa var dediğim gibi, onun dışında Orkun vardı bir ara. Ya ödüm kopuyordu Sabri. Orkun Kökçü'yü de hatırlarsın, onu da konuşuyorduk. Bir ara Beşiktaş çok ısrar etmiş çocukla ilgilenmiş hani almak
doğru
için falan.
Doğru.
Aman dedim, sakın kardeşim ne yapıyorsun diye hani şey yapıyordum Sabri. Çünkü
dur ha, çünkü neden? Neden? Niye aman diyorsun?
Ferdi'yi hatırlıyor musun Sabri, Ferdi?
Tamam işte bak, anlat ne olur. Oradan görüşünü, oraların görüşü çok önemli. Biz yakındayken pek doğru değerlendirme yapamayabiliriz çünkü.
Tamam, söyleyeyim. Şimdi Sabri, bu çocuklar burada aynı şu anda mesela Oğuzhan çok güzel bir örnek oldu. Burada bir futbol anlayışı var. Oynarken keyif alıyoruz. Seyrederken keyif alıyoruz. 5-0 yensen de karşı takım için en azından yani ne güzel oynadılar diyoruz değil mi? Yani böyle diyoruz biz. Burada bir futbol anlayışı var. Kulüplerin bu gençleri yetiştirirken gösterdikleri bir anlayış var. İşte rakibine saygılı olma, çelme taktığında kaldır gibi şeyler var. Aynı zamanda Sabri bak, Oğuzhan da bunu ilerleyen günlerde çok güzel anlatacaktır. Burada size yardım olan rehberler var. Kariyerinizi planlarken size yardım eden insanlar var. Tabii ki son sözü her zaman futbolcu söylüyor. Ama size burada kariyer planlamanıza yardım ediyorlar. Kulüplerde rehberler var. Bir sıkıntınız, bir derdiniz olduğu zaman onlar sizinle direkt görüşebiliyor. Kulüp menajeri görüşmüyor Sabri. Atıyorum işte zamanında olduğu gibi. Sabri ne derdin var oğlum? Şu derdin var abiye. Ya çözeriz oğlum, sen gel bir buraya. Böyle değil. Daha profesyonelce yaklaşımla hazırlıyorlar.
Bir parantez.
Buradaki futbol ortamı.
Dur bir parantez. Devam et. Bunu Borussia Dortmund da çok güzel yapıyor. Özel bir hocaları var başında.
Evet.
Gençlerin. Gerçekten hatta Haaland'la şu anda o ilgileniyor. Haaland da biliyorsun daha 90 dakika oynamadı. Toplam 6 gole falan imza attı. Yani aldıkları futbolcunun değerini yükseltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Evet. Devam.
Evet, zaten yıllarca da işte Sabri neden ayaksız futbolcular bu kadar yüksek bir paraya satılıyor? Çünkü bunun içinde dediğin gibi bir yatırım yapılıyor. Hani futbolcuların durumuyla ilgilenecek kısmındayız. İki, Sabri burada hayat milyon euroluk futbolcu da olsan inan bana benle Kluivert yan yana yürüsek sokakta Kluivert'a da dönüp bakmazlar, bana da dönüp bakmazlar. İlgi dediğimiz şey kafa rahatlığı. Yani kimse burada futbolcunun önüne geçip de şimdi PSV'li futbolcular Eindhoven'da rahat yürüyorlar mı? İnan yürüyorlar Sabri. Kimse onları bir mağazada bir dükkanda dürtüp de ne yaptın lan orada far yapılır mı demiyor. Kafa bu anlamda rahat ve sanırım Oğuzhan buradan eğer Türkiye'ye yeniden dönerse, ki dönecek sanırsam çünkü kiralık geldi. Oğuzhan buradan dönerse çok başka bir şekilde bir şeyi hatırlayıp dönmüş olacak. Ama bizim burada benim burada söylemek istediğim Türk futbolcular, Türk kökenli futbolcular Türkiye'ye gittikleri zaman burada öğrendiklerini gösteremiyorlar. Mesela ben Ferdi'ye de çok kızdım Sabri. Ferdi gitti Fenerbahçe'ye. Bir örnek vereceğim bununla ilgili. Bir röportaj yapmıştı Ferdi, okudum. Emre abi bize çok yardım ediyor. Emre bize abilik yapıyor, öyle bir cümle vardı. Demek isterdim ki kardeşim ya dur bir. Sen nerede oynadın? Nijmegen'de oynadın. Ya Nijmegen'de senin abin mi vardı? Yoktu. Yapma böyle şeyleri. Yok senin burada abilik sana şey yapan bir abilik kavramı yok burada.
Ama niye şu an belki şunu anlat. Dur. Belki şunu anlatmak istedi orada.
Buyur.
Savunmuyorum da bir başka bakış açısı getiriyorum. Yani ben buraya geldim. Birisinin yardımcı olması gerekiyor. De Emre abi sağ olsun benim hem Türkiye'ye hem takıma adaptasyonumda çok faydası oldu. Mı? Böyle de algılayabilirsin.
Tamam şimdi tamam gelelim 22 yaşındaki o zaman az önce söylediğimiz dün Berkwijn'e. Kim abilik yapıyor şimdi Berkwijn'e Tottenham'da?
Hı hı.
Yapmıyor. Çünkü aynı kulüplerde yetiştiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Hollanda futbol altyapı sistemi seni zaten eğer gördüyse o yeteneği ve de senin çabanı. Yetenek bu arada sadece değildir tabii biliyorsun. Yetenek artı çaba. Bunun formülü bu. Hı hı. Sen ne kadar yetenekli olursan o. Yani o çabayı sen de görmüş mü? Görmüş. Sana da o yatırım yapmış mı? Yapmış. Almış seni kokku götürmüş mü? Götürmüş. Sen daha gittiğin yerde bir abi olmasına ihtiyacın yok ki. Hollanda sistemi seni bir abiye mecbur bırakmıyor çünkü. Tek başına yaşaman gerekliliğini sana anlatıyor. Dediğim gibi bu kadar Matthijs de Ligt İtalya'da şimdi bir abi mi arıyor Juventus'ta kendine sanırım?
Ama mutlaka Juventus'un da tıpkı Hollanda'daki kulüpler gibi bizde olmayan bir bu konudaki görevlisi vardır, rehberi vardır.
Evet, personal training dediğimiz bir sistem var. Özellikle İngiltere'de çok yaygın olan değil mi? Hı-hı. Evet, tabii ki oyuncularla ilgilenen bir şey var. Ama kardeşim kusura bakma Sabri, ben artık bu abilik lafına inanmıyorum. Abiye ihtiyacınız yok. Hollanda'da doğmuş büyümüşler için söylüyorum bu arada, Türkler için değil. Hı-hı. Hani Hollanda'da doğdun büyüdün, 18-19 yaşında çok büyük bir kulübe gittin. Ferdi ve Fenerbahçe olarak da söylüyorum. Senin bir abiye ihtiyacın
tamam.
yok.
Ama şu var.
Bu kadar.
Sen de bu konuda bence çok katı davranıyorsun. Hollanda'daki evet. sistemden bambaşka bir sisteme geliyorsun. Burada da abi yok. Fakat senin derdinle, sorununla uğraşan o rehberin de yok. Ne yapacaksın o zaman? Sudan çıkmış balığa dönmez misin?
O zaman işte Emre bize abilik yapıyor ya geldik. Dediğin gibi bu kulüp yapılanmasıyla ilgili bir şey. Çok haklısın. Tamam. Bu kulüp yapılanmasıyla bir şey. Doğru. Barcelona'sı, Juventus'u, Tottenham'ı, Manchester'ı bunları... bir ayrı bir bölüm halinde.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Manchester City'de genç futbolcuların ekonomik danışmanları var. Paralarını nasıl ve nereye yatırmaları gerektiğini söyleyenler. Bunların hepsi yani o kadar uçurum var ki kulüp yönetimiyle aramızda kulüp. Yani o yüzden Emre'nin abiliğine takılma o kadar bence. Doğru bir şey yapıyor.
Takılmam. Tamam, o zaman sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben
çabuk söyle, bitiriyoruz.
Önce 2-3 yıl önce bir kitap okumuştum. Adı The Manager. The Manager adında bir kitap okudum.
Evet biliyorum. Kitabı biliyorum.
Ha, tamam o zaman. Yani işte sonuçta bu kitapta şeyi anlatıyor Sabri. Henüz 20'li yaşlarında milyon dolarların, milyon euroların sahibi olan bu çocukları hala disiplinle nasıl oynatabiliyoruz diye anlatan, özellikle İngiltere Ligi'nde çalışmış olan teknik direktörlerin ve kulüplerin işleyiş sistemini anlatıyor. Dediğin gibi kulüp bu yatırım yapmış. Evet 50 milyon euro ya da 180 milyon euro vermiş olan futbolcusunu tabii ki en iyi performansı sahada görmek istediği için ona finansman olarak ekonomik danışman da tutar. Yanında her gün onu gezdirecek danışman da tutar. Derdini dinleyecek adam da tutar. Tabii dur başka bir şey anlatacaktım.
Çok çabuk bitiriyorum, bir dakikam kaldı.
Bitiriyorsam?
Bitiriyorsan bitir. Diyelim. Önümüzdeki hafta anlatırım da.
Yine bana verdiğin sürenin sonuna geldik. Tamam Sabri.
Selam. Önümüzdeki salı. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Bugün Erman Özgür ve Serap Toramaz'la futbolu konuşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Katkılarınız için size sonsuz teşekkür ederim. Çünkü çok yazdınız yine. Elimden geldiği kadar cevaplamaya ve konuklara yönlendirmeye çalıştım. Zamanım yettiği kadar. Olumlu, olumsuz bütün eleştirileriniz için, her bir şey için teşekkür ederim. Yarın Allah nasip ederse yeniden görüşmek üzere. Mikrofon bugün de Salim Marav'a emanet. Hoşçakalın.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.